5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Bugün yanımızda Ağır Sağlam ekibinden Emre Cem Dilekoğlu var. Uzun süredir bize DM geliyordu hani Emre Cem'i de alın tarzında. Sonunda çok mutlu oldular zaten story'yi paylaşınca oley be falan filan diye
mesajlar geldi.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle hem sizlere hem de mesaj atanlara. Bugün güzel bir sohbet ve bilgilendirici de bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çünkü yani buradaki bizler araştırmaları seven, işte kendimizi geliştirmeyi seven insanlarız. Mutlaka bundan da faydalanılacak insanlar olduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar, mesaj da atmışlar. Buradan da hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet olacağını ben düşünüyorum.
Teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsın? Nasıl gidiyor antrenmanlar, genel hayatın?
Şu an gayet memnunum aslında antrenman konusunda. Ufak bir sakatlık yaşamıştım. Onu atlattım, fizyoterapist vesaire. Fakat yine de dikkatli davranıyorum şu an. Tabii ki genel olarak dünyanın şu an bir virüs problemi var. Tabii bundan biz de etkileniyoruz. Şu an hafta işleri normal salon antrenmanlarımı yapıyorum. Fakat hafta sonunda evimde ufak tefek ekipmanlarım var. Onlarla da evde antrenmanımı sürdürüyorum. Bunun öncesinde biliyorsunuz uzun bir süre kapanmıştı salonlar vesaire. Evet. Tabii ki hani benim gibi bir sporcu da duramaz çünkü yani yıllardır antrenman yapan insanlarız. Birçok yarışmaya katılmışız. Bununla birlikte mutlaka hareket etmemiz gerekiyor. Ben de o aslında kapanma sürecini biraz fırsata çevirmiştim. İşte her gün antrenman yapıyordum. Az günler çift antrenman yapıyordum. O süreci de bu şekilde geçirdim. Şu anda da antrenmanlarım güzel gidiyor. Memnunum. Bu şekilde.
Sosyal medyadan da zaten insanlar takip ediyordur sürekli. Koyuyorsun antrenmanını. Evet, evde yaptık evet.
Kesinlikle. Bir yandan da buradaki şeyimiz sporcu, yani sporculuğumuzu devam ettiriyoruz ama insanları da motive etmek istiyorum. Çünkü seni takip ediyorlar, görüyorlar. Yani ben yapabiliyorsam onlar da yapabilir. Onlar da hareket edebilir. Hepimizin yani doğamızda bu var. Hareket etmeliyiz. Yani şu an bulunduğumuz yaşam aslında bizi ciddi bir hareketsiz duruma kılıyor. Bu da tabii ki sağlık problemlerimizin yola çıkmasına sebep verebiliyor. Bu konuda da insanlara yardımcı olmak istiyorum. Onları biraz olsun motive edebiliyorsam bu konuda bu benim için çok güzel bir şeydir.
Gelen mesajlardan anladığım kadarıyla çok motive olan var yani. Hani evet, seni gerçekten evet, bana destek, da destekçilerin de var. konulara girmeden önce spor geçmişinden ve eğitiminden bahsedebilir misin?
Tabii şu şekilde biraz aslında çocukluğuma dönmek istiyorum. Çünkü hayatım boyunca her zaman sporun içerisinde oldum aslında. Çocukluğumda şöyle, şu an çocuklarda aslında o pek yok bilirsiniz. Aynı yaştayız hemen hemen. Bizim çocukluğumuzda teknoloji o kadar gelişmiş değildi. Yine biz ucundan kurtardık. İşte dışarıdaydık. Ne yapardık ya? Ben mesela arkadaşlar ağaca çıkardık. Ne bileyim birçok birbirimizle oyun oynardık, koşardık, ederdik. Aslında şöyle ilerleyen yaşlarımda bir düşündüğüm zaman bunlar mükemmel şeylermiş. Çünkü biz çevikliği çalışmışız aslında. İşte koşmuşuz, sprint yapmışız. Bir yere tırmanmışız, kendimizi çekmişiz, bir şeyleri itmişiz. Ya baktığımız zaman aslında birçok motorik özelliği ben çocukluğumda yaşamışım. Bunun da getirdiği şey de ondan sonra futbola işte her Türk gencinin mutlaka futbol, basketbol böyle özellikle futbol bir geçmişi oluyor genelde eğer sporun içerisindesi. Ben de futbol oynardım. Ufak böyle mahalle kulüpleri vardı. Onlarda top oynardım işte okul takımları vesaire. Yani spor hayatım böyle başlamıştı aslında. Ondan sonra tabii biraz daha zaman geçti. Futbolu bıraktım çünkü yani Türkiye'de çok zor böyle futbolda ileriye gidebilmek işte. O zaman çok bahsedilir işte torpil mevzuları, işte tanıdıkların alınması vesaire. Tabii ki senin de bunlar motivasyonu düşürüyor. Gittiğin takımdaki o yapı senin kafana uymuyor. Oradaki hocalar vesaire derken futbolu bırakmıştım ama her zaman severim, takip ederim. Ondan sonra lise döneminde arkadaşlarım işte böyle Türkiye'de şeyin o patladığı dönemler. İşte herkes salonlara falan gitmeye başladı böyle. Arkadaşlarım gitmeye başlamıştı. Ben de biraz zayıf bir çocuktum. 58 kiloyken başladım ben. Böyle ağırlıkla çalışmaya. Futbolcularına getirdiği şeyle işte zayıftım o zamanlar. İşte arkadaşlarım dedi gel bak kilo alırsın. Hani biraz yemek de yersin. Ondan sonra o antrenmanlarla birlikte iyi dedim tamam. Onlarla bir aslında bu işe başlamış oldum. Ağırlık çalışmaya. Hani tabii bilmiyoruz çok fazla bir şey. arkadaşlarımın yaptırdıklarıyla o şekilde başladım ama fakat baktım yani ben sporun içerisinde olmak istiyorum. Çünkü hayatım boyunca her zaman spor oldu. Bunu okula da artık yansıtmak istiyordum. Yine ama karşıma şey çıkmıştı işte hani besçiye gitmek istiyorsan işte torpil mevzuları çok fazla var işte zor girmek falan. Fakat yani baktığım zaman hayatımda yapmayı sevdiğim ve bu yolda ilerlemek istediğim bu vardı. Hayallerimin peşinden gitmek aslında. Spor hem kendim devam edebilmek hem de bunun aslında okulunu okuyabilmek. Bu şekilde de o tabii ki antrenmanlarıma devam ediyorum vesaire. İşte üniversite zamanları geldiği zaman da kafaya koymuştum yani ben dedim. Evdeki aileme de besyo okumak istiyorum. Hatta biraz girmem uzun sürdü işte. Üniversiteye hazırlandım vesaire. Orada dedim direkt geçiş yapayım. Hani zaman kaybetmeyeyim bir bölüm okuyayım. İşte aynı zamanda nedir okuluma hazırlayayım vesaire. Ondan sonra baktım o bölüm hiç okunacak gibi değil. Çalışmalarıma devam ettim derken okulumda aslında bir şekilde kazanmış oldum. Fakat yani şöyle aslında şunu da anladım bir yandan. Tabii ki okumak, okula gitmek önemli. Fakat sadece orada bitmiyor. Bir de yani okul aslında bir şey değil. Oradaki eğitimcilerin sana kattıkları şeyler çok önemli. Şimdi gittiğin okuldaki eğitim eğer kötüyse yani senin de aslında orada sende kalıyor iş. Yani senin okulun dışına çıkman, araştırman, sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Ve biliyorsunuz bizim bölümde yani bilimle ilerleyen bölüm. İşte her gün yeni bir şey çıkıyor, her gün yeni bir araştırma çıkıyor. O yüzden bunun aslında farkına vardım okula girdiğim ilk yıllarda. Ondan önce zaten ben kendi alanımla ilgili araştırmalarımda bulunuyordum. Zaten detaylarında onları konuşuruz ilerleyen dönemlerde. Ondan sonra sporcu geçmişime biraz dönüyorum. İşte okula girdim vesaire. O zamanlar bizim ekiple yeni böyle tanışacağız. Yüksel'le tanışmıştım ilk önce. O zamanlar işte yine böyle vücut geliştirme tarzında çalışıyorum. Yüksel'le tanıştıktan sonra baktım Yüksel işte deadliftler, squatlar. Ben de böyle yapıyorum ama çok şey değilim hani. Öyle ara ara yapıyorum. Yüksel'le tanıştıktan sonra işte dedi ben powerlifting yarışmasına falan hazırlanıyorum vesaire. Aslında o powerlifting dönümüme de o zaman girdim. Bir 2-3 sene kadar powerlifting'de yarışmıştım. Keyifli bir dönemdi. Birçok şey hem kendimi yani o dönemde geliştirmeye devam ediyordum. Hem de yarışmalara katılarak da bunları biraz pekiştiriyordum. Powerlifting'den sonra Türkiye'de ilk Strongman yarışması yapıldı. Onda da biz yine ekip olarak katılmıştık. Bir Strongman tecrübem oldu. O da güzeldi. Yeni bir spor öğreniyorsun aslında bu şekilde. Ne kadar zor olsa da yani ben mesela yapı gereği Strongman'e çok da uygun olan bir sporcuyum. Tabii o zaman 92 kilo çıkmıştım. Bütün yiye 92 kilo olmuştum. Böyle boyuma falan da oranladığın zaman 1.74 boyum var. Yani böyle şey gibi geziyordum. Duba gibi geziyordum ya. Böyle ne pantolon oluyor ne giydiğim bir şey oluyor. Yani o yönden gerçekten zor bir süreçti. Ama Stuntman tecrübesi gerçekten güzeldi. Hoşuma gitmişti. Yeni bir spor öğrendik. Yeni egzersiz öğrendik. Ondan sonra tabii ki ben biraz da şeydim. Yani böyle tek düze çalışmayı seven bir insan değilim. Bu hem antrenörlüğümden de gelmiş. Çünkü karşıma bir sporcu geldiği zaman o sporcunun ne hissettiğini ben anlayabilmeliyim bir antrenör olarak. Bununla doğrultusunda tek düze bir antrenman sistemini takip etmek benim hoşuma gitmiyor. Yeni şeyler denemek, yeni sistemler denemek, yeni egzersizler denemek her zaman bir antrenör olarak da benim görevim olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir ara biz CrossFit'e de böyle kaydım işte. Cem'e de hatırlar burada bazı denemelerim falan olmuştu. Evet. Öyle de bir güzel aslında. Hep bunlar güzel tecrübeler. Hem bunlar bana güzel insanlar kazandırdı. Hem de birçok spor branşıyla ilgili bilgi edinmeme yardımcı oldu. Evet. Şu anda da aynı şekilde. Biraz da şu an yarışma kısmımı hayatımda geride bıraktım. Daha çok antrenör olarak bilgi ve tecrübemi arttırmaya çalışıyorum. Bu her zaman sürecek tabii ki. Yani ben oldum bittim diye bir şey yok. Her zaman kendini insan geliştirebilir, her konuda geliştirebilir. Çünkü bir de şöyle oluyor, siz de çok iyi bilirsiniz. İnsan bilgilendikçe, kendini geliştirdikçe aslında daha cahil olduğunu hissediyor böyle.
Evet, çünkü aynen öyle, evet.
O kadar fazla şey var ki yani diyorum bir
ben
şey...
Ben hiçbir şey bilmiyormuşum.
Kesinlikle ve bu beni rahatsız ediyor. Yani okuyorum böyle sürekli bir şeyler, işte kendi alanım dışında da. Ya diyorum ben hiçbir şey bilmiyorum ki. ben çıkıp da bir şey bildiğimi iddia edersem orada bitmişimdir zaten. O yüzden bu hiçbir zaman kendini geliştirmek bitmez. O yüzden ben de sürekli kendimi hem antrenörlük alanında hem sporcu alanında bir şeyler katmaya çalışıyorum.
Önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çocuklukta hareketten bahsetmiştin. Ya bu gerçekten çok önemli.
Evet.
Bizim jenerasyonumuz biraz daha böyle dışarıda oynamaya alışıktı. Biraz kesinlikle daha dışarıda top oynadık. Şimdiki jenerasyon pek oynayamıyor haliyle. Hani kafamda hep şöyle şeyler dolaşıyor. Belki bizim dinleyicilerimiz varsa, bu dinleyicilerimizin çocukları, yeğenleri varsa bunlar da bir onları bir spora başlatsalar.
Evet.
En azından bir sosyalleşmeleri için, fiziksel becerilerini kazanmaları için iyi olabilir. Çünkü bazı fiziksel beceriler küçüklükte en iyi kazanılıyor.
Evet.
Belli bir yaştan sonra onları geliştirmek çok zor oluyor.
Evet, evet.
Hani ileride profesyonel yapma amaçlı olmasa da küçüklükten o kişileri spora başlatsalar bir şekilde onlara katkıları olur
kesinlikle aslında. Kesinlikle. Bu konuda çok katılıyorum.
Hı. Sen o çocuklukta spor yapıyordum dedim mi aklıma abi, belki sen de hatırlamışsındır. Yüksel geldi direkt. 5 hani yaşında şınava başlamış. Göğüs ve arka kolunun sırrının o olduğunu iddia etmişti.
Ama gerçekten olabilir ekle.
Yani, evet, senin o şey vücut ağırlığı falan çalışmaları çok erken başlamış.
Action benden özenmişti. O da dinlemeyenler bir dönüp bakabilir. Bayağı komik
bir bölüm olmuştu aynı zamanda. Aramızda da çok muhabbetini yaparız. O biraz daha bu kendi vücuduyla çalışmalar falan hepimizden önce başlamış. Tabii ki etkisi mutlaka oluyor. Yani ne kadar bu tip şeyler biraz erken başlarsan tabii belli bir seviyeye kadar. Çocukluktan bahsettik. Özellikle bizde yapılan şu hata var. Çocuğu baştan uzmanlığa itmek. İşte çok küçük yaştan futbola veriyorsun çocuğu. Yani o kadar küçük ki onun o yaşta uzmanlaşmaması lazım. Onun birçok spor denemesi lazım.
Evet.
Baskette oynamalı, koşmalı, atlayıp zıplamalı. Tabii ki futbolda oynasın, sıkıntı yok ama teniste oynasın. Başka bir şeyler de yapsın. Ondan sonra bırak hangisini seviyorsa onu yapsın. Bizde öyle değil. Çocuk futbol mu oynuyor? O benim çocuğum futbolda çok iyi olmak zorunda. Yok basket mi oynuyor? Orada çok iyi olmak zorunda. Yani çocuğa sormuyoruz. Oğlum, kızım sen ne istiyorsun? Ne de ilerlemek istiyorsun? Onun düşüncelerini sormuyorsun. Sonra ne oluyor? Çocuk atıyorum, tamam uzmanlık konusunda iyi gidiyor diyelim. Belli bir seviyeye kadar iyi oluyor atıyorum. 20 yaşına kadar iyi ama sonrasında ne oluyor? Sıkılıyor.
Çökme geliyor.
Çünkü yorulmuş artık. Çocukluğundan beri baskı sen iyi olacaksın. Ama sonrasında artık belli bir seviyeden sonra devam edemiyor. Atıyorum 40'lı yaşlarına kadar devam edebilecekken belki 25-30 yaşlarında bırakmak zorunda kalıyor, bıkıyor artık. Bu çok önemli yani. Dediğimiz gibi bizim çocukluğumuz güzeldi. Koştuk, eğlendik, birçok şeyi yaptık. Dediğimiz gibi birçok motorik özelliğimizi aslında geliştirdik. Şu anki çocuklar maalesef tabletler, telefonlar, oyunlar. Tabii ki bunlar da yapılmalı fakat işte bizim o dışarıda olmamızın avantajı gerçekten ben büyük olduğunu düşünüyorum. Güzel zamanlarda.
Evet.
Şu andaki ailelerin de bunun farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradan hani gençlerimiz bizi dinliyor, daha fazla dinliyor olabilir ama hani bu konuştuklarımızı bence aileleri de bir dinlese bence çok güzel olur. Çocuklarını küçük yaşta spora demeyelim aslında, egzersiz yapmak, hareket etmek, her türlü hareket etmek, sadece tek bir alanda değil, bunları yönlendirmek gerçekten onlar için ilerleyen yaşlarda çok büyük fayda olabilir. Hem arkadaş çevresi edinme, hem sosyalleşme, özgüven, bunlar için yani spor çok güzel bir araç. O çocuğun orada bulunması, diğer arkadaşlarıyla aktif iletişimde bulunması bile çok fazla şeyde onu geliştireceğini ben düşünüyorum.
Evet, az önce bahsettiklerim bir de geçen sene birkaç tane çalışmaya rastlamıştım. Onları aklıma getirdi. Onlar da erken uzmanlaşan sporcuların, çocukların kariyerde performans zirvelerine daha erken ulaştı.
Evet,
fakat
evet,
zirvede daha az kaldı ve düşüşlerin daha sert olduğunu bahsediyordum.
Evet.
Fakat daha geniş bir spektrumda spor yapanların, birkaç tane spor yapanların biraz daha geç zirve yaptığını, performanslarını, fakat onların biraz daha kalıcı kesinlikle olduğunu ve kariyerlerinin biraz daha uzun sürdüğünü gösteren çalışmalar okumuştum.
Evet.
Aklıma bu geldi.
Evet, kesinlikle.
Ya benim de aklıma şey geldi, hani benim hani ilkokula gittiğim zamanlarda böyle yaz spor kampları oluyordu. Hani böyle diyelim ki 8 farklı spor dalı var. İşte hepsini yapıyorsun. İşte tenis, yüzme, basketbol, futbol, atletizm, jimnastik falan. Hani o tip şey şanslar vardı. Bilmiyorum hala var mı bu tip kamplar. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Hani bu genelde işte çocuğum futbolcu olacak, çocuğum işte basketbolcu olacak, profesyonel olacak gibi şeyler çok hatalı yani hani.
Kesinlikle.
Şimdi velinin veya işte orada ebeveynin dayatması
evet.
aslında kendi hırsını dayatıyor çocuğa. Hani kendisi diyelim ki basketbolcu
olmuş. Kendi yapamadığı şeyleri belki de ona yaptırmak
evet, istiyor. Evet.
Aynen öyle evet.
Ve hani çocuğun aslında hani çocuğun benliğini de orada şey yapıyor. Arka plana itiyor hani.
Tabii.
Kendi benliğini çocuğa yansıtıyor. Bu hani çok ciddi psikolojik problemlere de sebep olabilir.
Kesinlikle.
Dediğin gibi hani çocuğun fikri sorulmalı, denetilmeli, neyden tabii. keyif alıyor falan. Ki yani aynısı sadece fiziksel değil. Bu
birçok şeye geçiyor.
Evet okulda da çok oluyor işte hani sınav stresi işte hı-hı, sınavda bu çocuğa yarışmacı gibi bakmak işte hı-hı. hadi sen evet, geç evet. okulda birinci olacaksın işte sınavda şu kadar derece yapacaksın gibi. Yine aynı şekilde çocuğu çok yıpratıyor. Hani küçük yaştan çocuklar depresyona falan evet, giriyor evet. yani çok ciddi anlamda.
Ya çok basit bir örnek ya saç tıraşı ya. Hangimiz böyle mesela bizim çocukluğumuzda bile hani sana hiç soruldu mu saçın nasıl kesilmesi evet. gerektiğini. Ya mesela benim babam derdi şöyle kes. Mesela çok basit bir şey ya. Çocuğa bunu bile sorman lazım aslında.
Direkt kazıtırlar.
Evet hani oğlum hani çocuk saçma bir cevap bile verebilir. Hiç sıkıntı yok. Belki şöyle kessin ister. Öyle de kes. Belki çok kötü duracak ama en azından onun söylediği ve istediği şekilde olsun. Evet. Görsün belki kötü olacak. Belki kendi hoşuna gitmeyecek. Ama nedir buradaki önemli olan? Çocuğum sen ne istiyorsun? Ne kadar küçük olsa hiç önemli değil. Böyle oturup onun yaşına inmen gerekiyor. Onu dinlemen gerekiyor.
Çocuğu aptal yerine koyma çok yaygın. Sanki çocuğun hiç kesinlikle. Şeyi yok gibi, benliği yokmuş gibi davranıyor.
Kesinlikle. Yani her şey sanki yani o kimse değil, ben onu yöneteceğim.
Aynen.
Bu çok ben yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar küçük olursa olsun öncelikle onun seviyesineyim ben. Hatta çocuk hani küçük olduğu için bizden daha aşağıdadır. Onun ve dizinin üstüne çökmen, onu karşına alman, dinlemen, ne istediğini anlayabilmek çok önemli. Hem bu çocuğun özgüvenini, onu dinlediğini de çocuk hissedecektir ve sana güvenecektir. Bunlar çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum.
Yani çocuğa mesela hani şimdi yanlış anlaşılmasın. Çocuğa hani böyle çocukmuş gibi davranmak denildiğinde hani senin dediğin aslında çok evet. güzel bir örnek. Yani onun göz seviyesine inmek. Ama mesela hani gerçekten hani sen onunla normal bir yetişkin gibi konuşman lazım.
Tabii tabii. Onun o ayarını çok iyi yapman
sürekli
lazım.
Sürekli korumacı olduğunda veya üstüne çok düştüğün zaman bu sefer çocuk İşte ebeveynine bağımlı olarak büyüyor.
Evet,
bu da o zaman
evet.
ebeveyninden ayrıldığında çok büyük hani sorunlar çıkarıyor.
Kesinlikle. Şöyle çok basit bir örnek daha vereceğim. Mesela bizim hani insanımız korumacı dedi böyle çocuğunu falan hani aman oğlum aman oğlum şöyle yapma şöyle yapma. Fakat yine bazı noktalarda mesela atıyorum çocuğun yere düştü diyelim. Hani Allah korusun çok ciddi bir şey hani olmadığı sürece bırak çocuk kendi kalksın yerden. Bırak hani o kendi zorlandığı bir durumda veya acı çektiği bir durumdan ağlasa bile hani bak hani bir yeri kanamıyor etmiyor sorun değil. Ağlasın hiç sıkıntı değil yani. Ağlamak çok normal bir şey. Canı yanmıştır ağlar. Fakat bırak kendi kalksın. Hani bunlar da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla böyle korumacı davranıyoruz. Aman oğlum şunu tutma. Aman şunu yap. Aman çamura girme. Aman su. Ya bunlar da çocuğun bence böyle ilerleyen yaşlarda bazı şeylerde geri kalmasını sebebiyet verebilir evet. diye düşünüyorum.
Şimdi ufaktan konumuza girelim. Biraz evet. şey gibi oldu.
Biraz öyle tabii. Şey.
Sabah programlar olur ya televizyonlarda. Onlar gibi çocuk uzmanı. Şimdi bir evet, tane evet. diyetisyen gelecek. Bir tane kalp. İç hastalıklar uzmanı gelecek birazdan falan. Öyle bir hava oldu. Ama yine de bizim takip eden büyük bir kitle de var. Abi. 30-40 yaş aralığında gayet büyük bir oran var. Biliyorum hani bana yazan işte takipçilerden çocuğu olanlar da var yani.
Evet.
Yine de
bilgilendirici aynen. bir içerik olmuştur diye umuyoruz.
Yani bir tane çocuğa bile yardım etsek
evet.
kesinlikle. Çok iyi. Kesinlikle.
Çocuklar gerçekten geleceğimiz oluyor yani. Şimdi bu evet. kadar uzattık ama.
Evet.
Abi şimdi konuya girmek gerekirse bizim de uzun zamandır konuşmak istediğimiz bir şey. Basketbol, futbol, Amerikan futbolu gibi takım sporlarında hani patlayıcı kuvvet nasıl çalışılmalı? Hani çünkü çok böyle soru oluyor işte patlayıcılık ne?
Evet,
patlayıcılık
evet. bana da çok yani. Soru geliyor. Evet. evet. Yani güç çalışmaları aslında dedik. Yani öncelikle şunu aslında biraz es geçiyoruz. Yani o sporcunun başta güç çalışmasına bir ihtiyacı var mı? Çünkü bundan önce aslında belki geliştirilmesi gereken çok fazla şey olabilir. Örneğin hareket kabiliyeti. Yani bu aslında çok önemli. Birçok sporcunun eksik olduğu bir nokta. Bir kere sporcuları yani Türkiye'de çok gözlemliyoruz. Test etmiyoruz. Yani test etme diye bir şey yok. Gel abi hani vücut geliştirme gibi antrenman yaptırıyorlar sporcuları. Öncelikle sporcunun birçok şeyde bir kere hani örneğin bir NFL futbolcusu, yani topu dağıtan o oyun kurucu adamla koşucunun arasında çok büyük fark var. Evet. Oyun süresi, işte koşma süresi, hangi pozisyonun olduğu, ne yapması gerektiği, o sporcunun görevi. Bir kere yani karşına aldığın bir sporcu yapmış olduğu sporda neler yapıyor? İşte çeviklik var mı, çabukluk var mı, sprint var mı? Yani sprint varsa ne kadar uzun? İşte basketbolcudan örnek verelim. Yani sprint var ama çok kısa. Yani 10 metre bile belki adam orada 10 metre bile uzun bir sprint atmıyor mesela. Evet. Bununla futbolcunun farklı, NFL'in farklı. NFL'de görüyoruz adam bazen bir alıyor, kaç metre sprint atması gerekiyor. İşte her sporun kendine has şeyleri vardır. Yani bunların incelenmesi gerekiyor. Örneğin bana bir basketbolcu geldi diyelim. Ben benim bir spordan hani bir şeyim olmasın, hani bir bilgim vesaire olmasın. Benim bir antrenör olarak öncelikle gerekirse basket maçlarını izlemem. İşte o sporcu hangi görevdeyse bu sporcu ne yapıyor? O görevi bir izlemem. Ondan sonra o sporcuya döndüğüm zaman öncelikle bir antrenman programının hedefi sporcunun yaralanma olasılığının azaltılması olmalı. Ve hani sporcu geçmişte yaralanma yaşamış mı? Hareket kabiliyeti nasıl? Bunlar da çok önemli. Çünkü antrenman programını ona göre dizayn edeceksin. İşte testler yapılmalı. Dediğim gibi performans testleri, hareket kabiliyet testleri. Yani hepimiz bile FMS mesela. Artık çok çok kullanılan bir test. Yani hiçbir şey bilmiyorsan en azından FMS'i araştırıp uygulayabilirsin. Yine başka test metotları da var. Ve şöyle de bir şey var. Hani artık sen bilgi ve tecrübenle kendi test protokolünü oluşturabilirsin. Yani illa onu alıp tamamıyla kullanman da gerekmez, fakat hani onlar nedir? Artık birçok kurumca kullanılan, işte araştırmaları desteklenen test protokolleridir. Yine performans testleri vesaire, bunların yapılması, daha sonra ihtiyaca göre bunların belirlenmesi ve programın hazırlanması çok önemli. Patlayıcı kuvvet noktasında artık yani birçok çalışma var. İşte plyometrikler, halter çalışmaları, devamında medicine ball çalışmaları. Şimdi teknolojinin de gelişmesiyle artık bazı makineler çıktı. Mesela Kaiser gibi. İşte direkt watt yanıtı veriyor orada sana. Yani ürettiğin gücü gösteren cihazlar var. Sen şimdi bir program tasarlarken adamın hangi hızda hareket yapmasını istediğine göre direkt orada gözlemleyebiliyorsun. İşte adam eğer istediğin hızla yapmıyorsa tekrar durdurabiliyorsun. İşte ağırlığı düşürüyorsun vesaire. Artık teknoloji de geliştiği için bu tip geri bildirimler almak da çok rahat oluyor. İşte bara ekipman takıyorsun, barın hızını ölçüyorsun, ona göre yükünü ayarlarsın. İşte artık o tip antrenmanlar da çokça yaygın. İşte direkt oradaki yükü barın hızına göre, oradaki kaldırıcın hızına göre ayarlamak vesaire. Bununla ilgili çok araştırma okudum ben. Artık biraz daha iş oraya kayıyor. Artık hız takip etmeye koyup programların ona göre dizayn edilmesine kayıyor. Dediğim gibi öncelikle bir ihtiyaç analizi önemli ve şöyle bir şey var. Mesela sporcu da, örneğin ben bir basketbolcu veya NFL'ci geldi. Güç çalışmalı olarak halter çalışmalarını kullanmak istiyorum diyelim. Böyle bir durumda da şimdi halterde snatch'ler var, clean'ler var vesaire. Sporcunun burada neye ihtiyacı olduğu önemli. Şimdi o tip güç çalışmalarına bakıyorum, araştırmaları. Mesela high pull'lar, işte o clean pull'lar vesaire, counter movement şıraklar. Bunlar mesela clean'lere göre, işte snatch'lere göre vesaire aslında daha iyi bize güç çıktıları verebiliyor.
Aynen, evet. Evet.
Baktığımız evet. Zaman bizim ihtiyacımız ne? Güç çıktısı üretmek değil mi? Şimdi sporcuya bir snatch öğretmekten, çünkü biz burada halterci yetiştirmiyoruz. Evet. Burada yapmamız gereken şey bir güç çıktısı elde edebilmek. Yani gücümüzü geliştirmek. O yüzden o sporcu için en optimal hareketi bulmak, en efektif egzersiz bulmak çok önemli. Şimdi burada anatomik farklılıklar da var. Sporcu çok uzundur. Ona clean yaptırmak, snatch vesaire yaptırmak problem yaratabilir. Uygun olmayabilir ona. O yüzden bunların da işte araştırmalarla desteklenip programlanması çok önemli. Araştırmaların bu noktasını çok seviyorum. Alıp oradan direkt uygulayabiliriz. Mis gibi. Ben de bir şey okuduğum zaman hem onu antrenmanında alıp uygulamayı çok severim. O yüzden sporcuya bakmak, sporcunun ihtiyacı neyse ona göre o egzersizleri dizayn etmek çok önemli oluyor. Devamında direkt barla mı bu çalışmaları yapmayız mesela, her tarz çalışmaları? Evet. Tabii ki hayır. Dumbbell'lar da bu konuda çok güzel bize şeyler verebiliyor, yani farklı varyasyonlar verebiliyor. İşte hang snatch'ler, dumbbell Power Snatch'ler vesaire ben de kullanıyorum programlarımda. Bunlar da power egzersizi noktasında bize çokça yardımcı oluyor. Biraz plyometrik tarafa kaymak istiyorum. Mesela basketbolcular, NFL'de futbolcular plyometrik noktasında da aslında geliştirmesi gereken bir alan. Öncelikle bizde genelde şu çok hata yapılıyor. Hemen sporcu böyle box'lara sıçratmalar. İşte böyle biraz aslında çok ileriden başlıyoruz. Öncelikle mesela bir sporcunun landing yani konmayı doğru bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Çünkü sporcunun yaralandığı yer o. İşte basketbolcu yukarı sıçrarken yaralanmıyor. Yere düştüğünüz zaman oradaki durumdan dolayı yanlış basıyor veya adam daha önce hiç landing çalışmamış. Nasıl düşeceğini bilmiyor. Antrenmanda da bilmiyor mesela. O yüzden işte NFL'de, futbolda, basketbolda bu tip sporlarda bu landing'in doğru şekilde öğrenmesi çok çok önemli. Yani antrenmanın ana odak noktasının ilk önce olması lazım. Yavaştan, basitten zora doğru bu çalışmaların devam ettirilmesi lazım. Hani landing'de önemli olan nedir? Yere düşerken özellikle çalışmalarda yerden mesela çok basit en az sesin çıkması yani şu ses çıkıyorsa orada bir sıkıntı vardı. Çünkü neden? Hani orada bir şiddet var. Diz eklemine yüklenen bir stres var. Onun böyle hafif yani o stresi olabildiğince absorbe etmemiz gerekiyor. Bu tip çalışmalar işte single leg'ler, double leg'ler işte şey de çok önemli. Sadece lineer'de çalışmamak, lineer ve sadece lateral'de çalışmamak gerekiyor. Multi-direction'leri yani çok yönlü çalışmalarda bu noktada çok önemli. Yani frontal düzlem, sagittal düzlem, tüm düzlemlerini kullanılması çünkü yani sporları izlediğimiz zaman adam her yönde hareket ediyor. Şimdi senin de bunları bir şekilde antrenman programına yerleştirmen lazım.
Emrecan bir de bu frontal düzlem, sagittal düzlem bunları da sözlerle biraz açıklayabilir misin dinleyicilerimiz daha iyi anlasın?
Tabii şu şekilde mesela sagittal düzlemle yapılan hareketlerde genellikle fleksiyon yani atıyorum kolumu büktüğüm zaman bir bu sagittal düzlemde olan bir harekettir. Frontal düzlem dediğimiz zaman da şey düşün hani kolumu yana doğru açtığım bir hareket olarak düşünebilirsiniz veya lateralde hareket etme işi yana doğru yürüdüğümü varsayabilirsiniz. İşte bir de transversal düzlem dediğimiz düzlem var. Bunda da genellikle rotasyonel hareketler çokça yapılır. Bu şekilde basitçe bunu aktarabilirim. İşte bunların da sahaya aktarılması noktasında biz normal hareketimize baktığımız zaman yani birçok düzlemde hareketimiz söz konusu. Normal yaşantımızda da böyle. Bir de mesela programlarda genellikle ben şeyi de çok görüyorum. Yapılan hatalar. Rotasyon çalışmıyoruz. Yani rotasyon sporun aslında yani hemen hemen her sporda rotasyon var. İşte NFL, basketbol, futbol bunları takip etmeyi seviyoruz ve sporculara baktığımız zaman rotasyon antrenman programı hani kendilerinde o sahada çok fazla kullandıkları şey. Evet. Şimdi bunun direkt antrenman programına aktarılması gerekiyor. Mesela ben Exos'tan eğitim almıştım. Adamlar şey diyor. Antrenman programında rotasyon bulunmak zorunda diyor. Yani koymalısın çünkü vücudumuzun buna ihtiyacı var. Yani bu şekilde hareket ediyoruz ve şöyle bir şey var. Vücudumuzun böyle kasların yapısına baktığınız zaman böyle yerleştirilmesine ve çapraz çapraz böyle yerleştirilmiştir. Buradan da aslında adamla yola çıkarak böyle hani neden rotasyon çalışmalıyızı bu farklı şekillerde de bakmaya çalışıyorlar. Yani artık biraz iş farklı noktalara da gidiyor. Farklı düşünmeye çalışıyorlar. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden antrenman programı dizayn ederken de bu tip şeylerin dikkate alınması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Medicine, mesela ben medicine ball kullanmayı da çok severim antrenmanlarda. Çünkü gücü direkt aktarabildiğim bir şey. Yani eline aldığın bir objeyi direkt fırlatıyorsun. Herhangi bir yere veya çarptırıyorsun veya direkt fırlatıyorsun. Çok fazla varyasyonu var. İşte bunları bilgi, antrenörün bilgi tecrübesi sahada uyguladıklarıyla sporcusunun nasıl ihtiyacı varsa ona göre dizayn edilebiliyor. Özellikle mesela boksörlerden örnek vereyim biraz. Şimdi medicine ball çalışmaları çok çok kullanılır boksörlerde. İşte o yumruk atmalar vesaire onları simüle edebilirsin çok rahat medicine ball'la. Bu şekilde birçok aslında güç çalışmalarını kullanabiliriz. Fakat demiş olduğum gibi bunu sporcunun neye ihtiyacı varsa ona göre dizayn etmek hem hareketinden hem işte o yük seçimlerine kadar hepsini sporcunun ihtiyacına göre yapmamız gerekiyor.
Ya hani senin medicine ball örneğini ben kendi tecrübemden vermek istiyorum. Ben genç takımdayken işte basketbol oynarken 2 kiloluk veya 3 kiloluk sağlık toplarıyla şut pratiği yapıyorduk. Yani duvara, olabildiğince yükseğe. Ama hani şut mekaniğini kullanman gerekiyor. Yani mekaniğin bozulmayacak. Onu da dikkat ediyorsun.
Tabii.
Yani aslında baktığında zaten önemli olan şut atarken sen güç üretiyorsun. Hani kuvvetten ziyade. Evet. Ve hani hareket mekaniği ayak bileğinden başlıyor. El bileğinden parmağına kadar, işte top çıkana kadar devam ediyor. Kesin. Hatta top çıktıktan sonra da devam ediyor. Yani şimdi baktığımızda aslında işte benim o zamanki antrenörüm Nejat Körpeli'nin gerçekten hani çalışmalara dikkat ettiğini fark ediyorum. Ki hani aynısını landing çalışmalarını da bize çok sık yaptırıyordu. Hani turnike attıktan sonra, smash vurduktan sonra hani landing çok önemli.
Evet.
Hani gücü dağıtman gerekiyor.
Kesinlikle. O stresi vücuda yayman gerekiyor. Doğru bir şekilde yayman gerekiyor.
Bir de şeyin örneğini vereceğim. Sen dedin hani işte farklı alanlara bakıyorlar falan diye araştırmacılar, işte sporcuları incelerken. Zion Williamson'ı tanırsın herhalde. Bilmiyorsan da NBA'ye 2019'da draft olmuştu sanırım.
Aynen 2019'da draft oldu. Biraz böyle iri bir arkadaş.
Siyahi iri, evet. Böyle sürekli smash basıp herkesi ezen.
Çok güçlü bir abi.
Evet.
Hem de kuvvetlidir yani gördüğümüz kadarıyla. Evet, evet. Çok ciddi sakatlık problemleri oluyordu. Uzmanlar da hatta abi sana da anlatmıştım. Adamın mekaniklerine bakıyorlar hani. Top sürerken mekaniğinde bir problem yok. Koşu mekaniğinde bir problem yok. Smash basarken de veya landing'inde de aşırı bir problem yok yani. İki ayağın üstüne düşüyor veya çok dengesiz düşmüyor hani. Tabii ki bu durum değişebilir ama yürüme mekaniğine bakıyorlar günlük hayatta. Ve adamın yürüme mekaniği yok. Hani biraz da zencilerde olan bir şey. Çok rahat ve sallanarak yürüyorlar ya.
Evet.
Gerçekten böyle aşırı derecede sallanarak yürüyor. Öne atarak yürüyor kendini falan böyle. Ve hani sanırım onu düzeltmek için çalışıyorlar. İşte yani antrenörleri.
O çok ona bakılıyor ama onun gerçekten sakatlığa yol açıp açmadığı biraz tartışmalı bence.
Ha işte onu tartışıyorlardı zaten. Hani acaba bu mu problem falan
bu
diye.
Problem, evet. Oradan da bir şey yapıyorlar, değerlendirme yapıyorlar aslında. Bence güzel de bir değerlendirme acaba. Hani sonucu belli mi bu arada? Hani
bakmadım ama şeyden programdan sonra bir bakayım ben.
Süper, süper. Yani aslında güzel bir çıkarım yani. Etkisi olabilir, olmayabilir ama işte yani görebiliyor en azından adam onu. Ya diyor hani bu adamda böyle bir durum var. Acaba bu spor performansını etkiler mi? Çok önemli. Ya yani bir de mesela şeye de değinmek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değinin işte ayaktan başlayıp diye. Bu gerçekten öyle. Mesela bir boksör düşünelim. Yumruk atarken çok büyük bir güç uyguluyor. Özellikle yani o tekli vuruş yapar. Mesela nakat vuruşu deriz. İnanılmaz bir güçle adamı vurur ve adamı nakat eder. Mesela yerden aldığı o kuvvet ayak dan başla, ayak bileği, diz, kalça. Kalça zaten mükemmel bir kas. Vücudun üst ve alt gövdesini birleştiren en önemli kaslardan bir tanesi. Hayatımız boyunca çok fazla hani hemen hemen her şeyde kullanıyoruz bu kası. O yüzden onun güçlü olması yani güç aktarımı konusunda çok çok önemli. Buradan da arkadaşlarımıza söyleyeyim çünkü hani böyle kalça çalışmak falan şey olaylı olabilir. Hani kadın mıyız biz kalça çalışıyoruz ama o iş öyle olmuyor. Yani sporcu tarafında. Çünkü ben de şimdi öğrencilerimiz oluyor koşu hizmetimizde. Hocam hani kalçamı çalışacağız falan. O iş o şekilde olmuyor. Yani normal sağlık açısından da çok önemli. Senin dediğin gibi işte o yerden aldığın reaksiyon, yer reaksiyon kuvvetiyle birlikte aslında o kuvvet kola gidiyor. Yani o son vurduğun yumruğun aslında o yerden aldığın kuvvetle birlikte, yere uyguladığın o kuvvetle birlikte güçle ondan sonra güce aktarıyorsun onu, yumruğuna aktarıyorsun o gücü. O yüzden çok güzel bir örnek verdin. Burada şu problem olabiliyor. Mesela kinetik zincir deriz. Örneğin ayak bileğinde yaşadığın bir mobilite sorunu bu diz eklemini etkiler. Diz eklemi mesela stabil olması gereken bir eklemdir. Özellikle ağırlık antrenmanı, squat'tan örnek vereyim herkesin bildiği. Eğer ayak bileğin mobil değilse bu dizi etkileyecektir. Diz bozulduğu zaman hop bu kalçaya sıçrıyor. Kalça bozulduğu zaman burada ne var? Lumbar omurga. Lumbar omurgada problemler yaşamaya başlıyorsun. Devamında o sıçrıyor omuza. Omuzdan boyuna. Yani kinetik zincir. Aşağıdan başlayan bir problem hop yukarıdaki bir soruna yol açabiliyor. Zaten şöyle olur. Bir yerde ağrı varsa o problem orada genellikle olmuyor. Başka bir yerde oluyor. Şimdi bu bizi nereye götürüyor? Kişiyi test etmek. Asimetriler var mı? Bir taraftaki bir mesela örneğin sol taraf daha işlevsel bir hareket kabiliyeti noktasında bir sıkıntı yoktur ama sağ tarafta belki sıkıntı var. Bu o sporcunun performansını ciddi etkileyebilir. Ama bazen bazı sporlarda şöyle bir şey var. Asimetriler o spor branşı için avantaj olabiliyor. Evet. Bunu Mark Westergen Everyday's Game Day kitabında bahseder bundan. İşte tenis sporcularına böyle golf sporcularına falan. Şimdi sen o asimetriyi de düzeltirsen bu sefer adamın tekniğini de bozabiliyorsun.
Aynen öyle. Evet.
Bunu da ciddi bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor. Bizim bir hocamız örnek vermişti. Hangi spor branşıydı şu an hatırlamıyorum. İşte bir asimetrik durum söz konusu olmuş. Düzeltmişler bunu. Hı. Ama adamın tekniği bozulmuş.
Evet.
İşte bunların da şimdi oradaki gördüğün asimetri de o sporcunun işine yarıyorsa onun kalması gerekebilir. Çünkü o spor. İnsanların şunu da ayırt etmesini istiyorum. Çünkü buna genellikle ayırt edemiyoruz. Sporla egzersiz. Bunun arasında çok büyük bir fark var. Öyle aynı şeyler değil. Sporcu dediğin zaman sporcunun amacı önceliği sağlık değildir yani. Onun önceliği amacı performanstır. Egzersiz yapan bir insan nedir hani salona giden? Ben daha sağlıklı olmak istiyorum. İşte vücudum biraz daha estetik görünmesini istiyorum. Yani öyle bir performans amacım yok. Tabii ki yaptığı çalışmalar performansını arttır. Ama sporcu ve egzersiz yapan bir bireyin arasında çok ciddi bir fark var. Bunu öncelikle ayırmamız gerekiyor. O yüzden bu bahsettiğim asimetrik konular normal bir insanın düzeltilmesi gereken bir şey. Belki bir sporcu için düzeltilmesi onun tekniğini bozabilir. Bu arada şeye de ufak bir değinmek istiyorum. Demiştik ya power çalışmaları vesaire. Bu çalışmalarda da hiçbir zaman, ben her zaman bunu söylüyorum öğrencilerime de, bir egzersizin tekniğinden, formundan hiçbir şekilde ödün verilmemesi evet. gerekiyor. Yani adam çok güçlü olabilir ama oradaki bir teknik kaçak aslında o gücü onun aktarmamasına sebebiyet verir. Enerji açığı oluşur. O enerji açığı da orada üreteceği gücü de zaten azaltacaktır. O yüzden tekniğin her zaman egzersizin formunun tekniğin iyi olması noktasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Ki zaten orada egzersizi yapmasının amacı sahaya olan performansını arttırmak. Evet. Yani o egzersizde hata yaparsa daha başka sakatlıklar olabilir.
Kesinlikle.
Sahadaki performansını negatif etkileyebilir.
Zaten oradaki doğru form aslında kaslarını doğru kullanıp o üretmek istediği gücü iyi bir şekilde üretmesine sebebiyet verecek. Bizdeki evet. mesela gençlerimizde çok bu hatayı görüyorum. Adam işte squat yapmak istiyor, deadlift yapmak istiyor ama formunu düzeltmek istemiyor. Ağırlık arttırmak istiyor. Açıklıyorum ya diyorum sen önce bir formunu odaklan, formunu düzelt. Zaten bu ağırlıkları yiyeceksin yani. Sen doğru formda uygula ki hem üreteceğin kuvvet de istediğin seviyede olsun hem de daha sağlıklı bir formla yap bunu.
Evet.
Ama işte biraz egomuz. Maalesef bu bizim önümüze geçiyor. Evet. Hemen ağırlık arttırayım, ağırlık yükleyeyim.
Ama kendini başkasıyla kıyaslamaya başlıyorsun.
Kesinlikle. Yani. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten kendini başkasıyla kıyasladığın zaman bu seni bitirecek de bir şey yani. Şöyle adam senin atıyorum sikletinde birincidir. Sen daha spora yeni başlamışsındır. Şimdi sen o adamın atıyorum 10 senelik bir spor geçmişi vardır. Ya bir düşün sen daha yeni başladın. Adam 10 senedir bu işi yapıyor. Dur bir sakin ol. Yani o adama sen yetişmektense sen önce bir kendini geçmeye çalış. Evet. Ufak ufak, yavaş yavaş. Yani ben sporcularda zaten bunu çok görüyorum. İşte üst düzey sporcularda. Adam kendiyle yarışıyor. Zaten başka şeyle yarıştığın zaman o seni geriye çeker. Karşısındaki adam seni düşünmüyorsa zaten bittin yani sen onu düşünüyorsan. O yüzden bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet. Ya zaten sporcu daha önceden böyle şeyleri tecrübe ettiği için
tabii.
Zaten bunun farkına varıyor bir süre sonra.
Evet.
Bir de asimetriler konusunda da şey mesela önemli olabilir. Ön çapraz bağ yırtıkları oluyor. Hı-hı. Ameliyat oluyor sporcu. Hı-hı. Bir quadriceps ötekine göre bayağı bir zayıf kalıyor. Hı-hı. Öteki tarafa odaklanmak, sakat olan tarafa odaklanmak iyileştikten sonra önemli mesela.
Evet.
Yani solda, hı-hı. diyelim ki sağ tarafta ön çapraz bağ yırtıldı. Soldakine yaklaştırmak için o quadriceps'in kuvvetlendirmesi ve diğer kasların evet. kuvvetlendirmesi büyük bir önem taşıyor aslında.
Kesinlikle. Bir de şöyle de bir şey oluyor. Çok güzel bir noktaya değindin. Mesela şimdi sağ tarafı sakatladım ya ben. Bu sefer sol taraf işi çok fazla almaya çalışıyor. Bu evet. sefer de sol tarafta problem çıkabiliyor. Ona da doğru. çok dikkat etmek lazım. Çünkü artık sağ taraf hareket etmesi için vücut diyor ki benim hareket etmem için biraz da sol tarafa yönelmem lazım. İşte bu kaçaklarda da böyle. Bir kaçak işte demiştik ki ayak bileği. Ayak bileği mobil olmadığı zaman diyor ki diz. Hani benim mobil olmam lazım ki oradaki açığı kapatabileyim. Fakat senin stabil olman lazım. O yüzden ne oluyor? Burada problem çıkıyor. O yüzden hani bu noktada eksikliklerin belirlenmesi çok önemli. Gerçekten sporcu için zaten önemli olan yaralanmanın azaltılmasıdır. Belki yaralanma tamamen önlenemeyebilir. Fakat riskin ne kadar azaltılırsa bizim için o kadar önemli.
Şimdi bir de takım sporlarında kuvvetten bahsetmeni istiyorum. Çünkü hani abi ben sana göstermiştim işte Fenerbahçe'nin kuvvet antrenmanında işte Elif Elmas diye bir oyuncu var. Genç de bir oyuncu. Biceps curl yaptırıyor antrenör. Hani ya neden yani acaba? Hani, ve onu da bayağı hırslı yapıyordu böyle. O hoşuna gitmiş büyük bicepsa. Hani bu sen en başta da demiştin. Hani geliyor adam bodybuilding antrenmanı yaptırıyor. Split body antrenmanı yaptırıyor falan.
Şöyle mesela daha geçen başıma geldi bir boksör bir arkadaşım. Bir arkadaşı varmış milli takımda oynayan kadın bir sporcu. Ya kanka dedi benim bir arkadaşım var milli takımda oynuyor kadın. Ya dedi bu kızı vücut geliştirmeci gibi çalıştırıyorlar. İşte enseye çekişler, latlar falan böyle. Bildiğin vücut geliştirmeci gibi çalışıyor dedi ya. Ya dedi hani seninle bir görüştüreyim. Bir ilgilenir misin dedi. Tabii dedim ben ilgilenirim. Tabii ki dedim hani bunu takip etmek vesaire gerekir. Öyle hani al bu programı yap demek de olmaz. Ben zaten o kişiyle iletişim halindeyim. Ama dedim ya en azından kızı vücut geliştirme programından bir kurtaralım yani. Bir daha doğru düzgün işte test ettim vesaire. Elinde bir en azından yol gösterici bir şey olsun diye. Yani maalesef bu var. Yani bizde bir de şey de var. Kuvvet antrenmanı sporcu yavaşlatır.
Ha evet.
Abi
evet.
Kuvvet antrenmanı sporcu yavaşlatmaz.
Yani o aslında arkaik çağlardan kalma
evet, bir şey. Evet. Yani bir hala var ama. Evet. Hala var. Ben hala karşıma çıkıyor. Aslında sen doğru antrenmanı sporcu makine gibi yaparsın. Evet. Mesela işte yurt dışındaki bir takımla karşılaşıyorlar. İşte bizim voleybolcu, basketbolcu takımı böyle antrenör arkadaşlarımdan da alıyorum bu haberleri. Adamlar tank gibi. Adamlar bomba gibi antrenman mı? Şimdi bize geliyorlar, bizdekiler vücut geliştirmemiz gibi çalıştığı için veya hiç çalışmadığı için şey bam güp bitiyor maç.
Yani hiç izliyorlar. Evet.
Yani hem fiziksel maalesef olarak hem kondisyon olarak bitik durumdayız. Çünkü doğru çalışmıyoruz. Evet. Çünkü neden? Onları çalıştıracak olan kişinin başı işte yok onun amcasının oğlu, yok onun tanıdığı falan. Böyle insanları başa getiriyorlar.
Evet.
Ne oluyor? Adam orada parasını alıyor. Yapsınlar diyor ya. Yani bunun çok örneğini gördüm. Evet. Gerçekten yani kötü bir durum. Sporcu da bence sporcular üzülüyorum. Tabii ki burada sporcunun da belli bir noktada bilinçli olması önemli. Şimdi sporcu da bilinçli olmadığı zaman sorgulayamıyor. Ya bu adam bana ne yapıyor? Ne, evet. Nasıl bir antrenman uygulatıyor?
Çok güzel bir şeye değindin gerçekten.
Evet.
Yani.
Çünkü sporcu da tamam sporcunun işi nedir? Sahaya çıkıp görevini yapmak. Fakat hani biraz da olsa ben ne yapıyorum araştırması gerekiyor. Vardı böyle arkadaşlarımız mesela. Araştırdığı için ya bu adam diyor hani bana yanlış bir şeyler yaptırıyor. O zaman mesela bize soruyordu. Ya diyor hani bize yaptırıyor bunu ama ben bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü araştırmış, bakmış nasıl yapılıyor bu iş. Öyle olunca sporcu da biraz bilinçli olsa bizim sporcularımız bu tip antrenörler kalmaz. Çünkü evet, adamlar ki sen beni yanlış çalışıyorsun kardeşim der. Bir tane video görmüştüm işte. Güya işte Fenerbahçe'nin sporcusunun adını hatırlamıyorum.
Max Cruz Power Clean olayı mı?
Yes.
Yok artık. Abi. Ya o aslında Power Clean değil. Reverse Curl artı başka bir şey yapıyor.
Upright Row.
Reverse Curl to over it. Ya ben onu gördüm. Bizim işte şey grupta attılar onu. Ya dedim hani şaşırdım ya şimdi baktığın zaman işte Fenerbahçe Türkiye'nin en köklü takımlarından bir tanesini
skandallar takımı
sporcusunu şey yapıyorsun yani bu şekilde antrenör ediyorsun evet. Yani hiç mi kimse görmüyor ya takımda bir adam yok mu ki desin ya kardeşim sen ne yapıyorsun?
Adam ondan sonra almaya geri kaçtı zaten. Şimdi Union Berlin'de iyi oynuyordu.
Oynar. Yani, antrenör farkı.
Gerçekten çok şaşırdım ya. Hiç kimse mi onu orada söyleyemiyor?
Öyle ya. Yani. İşte abi Elif Elmas da Fenerbahçe'de biceps curl yapıyor. Aynı dönemde zaten herhalde.
Ya
yani
bilmiyorum yaptıran kişinin belki mantığı vardı da yani o ona harcadığın zamanı iyileşme kapasitesini başka bir şey harcıyorsa evet, büyük ihtimalle daha iyi olur.
Ya kesinlikle. Yani mesela ben egzoz antrenmanla falan izliyorum. Yani NFL'cilerde işte çalışmalarda yapıyorlar. Ya adam hani biceps curl kullanıyor mu? Öyle kullanmıyor mesela. Hani evet, takmış Kaiser'e falan. Hani orada bile adam güç çalışması yaptırıyor neredeyse. Onun da farklı bir hedefi var orada. Adam atıyorum hani öyle 3x12, 4x12 orada pump yakalamak için de yapmıyor. Evet. Şimdi bizim hani orada bahsettiğim şey. Adam gidiyor bildiğin yüzük geçtirmeci gibi antrenman yapıyor. Ya şimdi sen sporcu öyle antrenman yaptırıyorsun. Ne zaten bir mobilite çalıştırıyorsun, ne stretching çalıştırıyorsun, böyle kas katı adam oluyor şey. Tabii hareket edemez o adam. Sen adamı yanlış çalıştırıyorsun. Sporunun gerektirdiklerini yapmıyorsun. Öyle olunca ne oluyor? Tabii ki sporcu yavaşlar. Ama asıl kuvvet antrenmanın hedefi zaten sahaya sporcuyu daha iyi hazırlamaktır.
Evet.
Doğru antrenman yöntemiyle o sporcu tank gibi yaparsın abi. NFL sporcuları bildiğin atlet gibi. İzliyorum mesela hepsini, hayran kalıyorum ya. Adamı ne versen yapıyor.
Evet.
Hızlı koşmasını istiyorsun, hızlı koşuyor. Oradaki defansif sporcular bile izliyorum böyle onların seçmeleri vesaire oluyor ya. Abi yani en ağır adam bile makine gibi ya, çeviklik, çabuklukta, sprintte yani ezer geçer. Şimdi sen o adamın karşısına çıkamazsın. Adam iyi antrenör olmuş. Zaten o seçmelere hazırlanacak sporcunun çoğu böyle sağlam kurumlardan eğitimler alıyorlar. Adamları makine gibi yapıyorlar. İşte bütün mekaniğini düzeltiyorlar. Şu koşu mekanikleri vesaire çok önemli. Geçen bir tane video denk geldim. DK Metcalf bilirsiniz belki.
Ya az önce aklıma geldi. Var değil mi? Az önce aklıma geldi.
Şey oluyor. İzlemişsindir diye tahmin ediyorum. İşte topu kaptırıyorlar. Bir sprinti var.
Adam arkadan koşuyor.
Arkadan koşuyor ama böyle bir sprint yok yani. Arkadan koşuyor ve touchdown yapmadan indiriyor herif.
Yani 2-3 yard kala indiriyor hem de.
İnanılmaz.
Onunla ilgili biraz araştırma yaptım ben. Adamın babası da Amerikan futbolcuymuş. Yani defansif line'da oynuyormuş hatırladığım kadarıyla. DK Metcalf da 5-6 yaşından beri ağırlık çalışıyormuş aslında.
Vay, evet. Çok da erken başlamış.
Bilmem yani. Kaç yaşına geldiğinde 14-15 yaşına geldi 200 kiloda squatlar yapıyormuş.
Yani şimdi geldi bu adamın karşısına dur, anladın mı yani?
Evet.
Ya sonra kolejde birkaç tane sakatlık yaşamış fakat ona rağmen seçiliyor. İkinci turda seçilmiş olması lazım. Ve Seattle Seahawks'ta sanırım şu an.
Evet.
Performansı bayağı iyi.
Kesinlikle.
Çok
o
iyi.
O atletikliği.
Yani hem zaten fiziğine bakıyorsun adamın.
İnanılmaz.
Tamam, fiziksel görüntü her şey değil.
Kesinlikle.
Ama yani ne kadar kaslı olduğunu görüyorsun adamın ve o fiziksel görüntüsünün verdiği ihtişamı da sportif performansın ihtişamıyla birleştiriyor adam.
Çok güzel birleştiriyor kesinlikle. DK Metcalf'ta şeyde antrenör oldu bu arada. O Exos dediğim kurumda. Exos bu arada hani bilmeyenler için ufak söyleyeyim ben. Dünyaca ünlü. Bu tip sporcular işte basketçiler, futbolcular, NFL'ciler, tabii ki normal sedentary bireyleri çalışıyorlar. Kurucusu Mark Westergaard'dır. Yani çok büyük bir kurumdur. Böyle büyük sporcuları büyük yerlere getiren adamlardır. Yani kurumdur aslında oradaki. Birçok çatı altında aslında birleşmiş. İşte fizyoterapistinden beslenmesini. Yani oraya bir sporcu gittiği zaman her şeyle ilgilenir A'dan Z'ye. Adam makine olarak çıkar oradan. DK Metcalf da oradan çıkma bir sporcudur. Yani inanılmaz. Gerçekten tam bir atletler. Adamı ne verirsen yapar yani. O yüzden işte hep bunlar doğru antrenöre edilmekten geçiyor. İşte bunun biz biraz gerisinde kalıyoruz. Neden gerisinde kaldığımız noktasında da bilimi takip etmekte biz çok geri kalmışız. Yani hala da bu konuda geriz. Çok fazla baktığım zaman akademisyenlerimiz de var fakat bunların sahaya aktarımı konusunda çok geriyiz. Yani ben kendi alanım olarak söyleyeyim. Baktığın zaman çok işte akademisyen var okullarımızda, benim gittiğim okulda da hani sözde akademisyenler de var burada. Hani evet teorik kısımda varlar işte okullarda da vesaire ama sahada yoklar. Yani adam tamam teorik kısım çok önemli fakat onun sahaya aktarılması bir o kadar önemli. Sahada denemen, uygulaman çok önemli. Onlar belli bir seviyeye gelmişler, demişler ki ya bu bize yeter. Hani bundan sonrası gerek yok diye düşünüyorlar herhalde ama fakat öyle işlemiyor. Oradaki adam öyle yapmıyor çünkü. Oradaki adam alıyor, kendi sistemini yapıyor, kendi sporcularını yetiştiriyor ve ülkesine katkı sağlıyor. Bizde ben bunu hala göremiyorum. İnşallah tabii ki değişir bunlar. Yani biz görürümüz bilmiyorum ama değişmesini umut ediyorum. Bizler de bu, hani burada aslında bu konuşmaları yaparak da biraz kafaları değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Biz de öğreniyoruz. Biz de hani bu, anamızın karnından bu şekilde doğmadık. Öğrendik. Bunun işler nasıl iyi yapılıyorsa onları takip etmeye çalışıyoruz. Bu nasıl oluyor? Bilimle oluyor. Öyle kulaktan dolma bilgilerle merdiven altı salonlarındaki abilerden öğrenip olmuyor bu işler. O yüzden araştırıp öğrenmek de bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki yine bir sporcu seviyesine inersek. Doğru. Diyelim ki bir saha sporcusu. Sorgulama kabiliyetine sahip. Bana niye böyle antrenman yapılıyor? Daha iyisi yapılamaz mı diye sorguluyor. O sporcuya önerilerin nedir?
daha optimal antrenman için, araştırması için nerelere başvurabilir, kimlerden yardım alabilir?
Ya tabii ki burada şimdi sporcular da aslında bilinçli, fakat adamda şöyle de bir şey oluyor. Gerçekten bu işi kim iyi yapıyor veya bu işi iyi yapan bir kurum var mı? İşte bizim ülkemizde de bu da sıkıntı. Şimdi Exos'tan bahsediyorum ya, mesela orada adam başvurması gereken yerler belli. Exos gibi mesela orada birçok kuruluş var Amerika'da. Şimdi sporcu hani nereye gitmesi gerektiğini yine biliyor. Çünkü nedir? Onun işte arkadaşlarıdır, onun gideceği kulüpteki sporcular da oraya gitmiştir. Orada çok fazla sporcu çıkmıştır orada. Şimdi bizde böyle bir imkan yok. Yani sporcunun doğru insanı bulabilme noktasında da aslında araştırma yapması gerekiyor. Şimdi doğru olarak gittiği adam da onun için faydalı olmayabilir. Evet, birçok sporcu çalıştırmıştır vesaire, ama acaba o da mı doğru? İşte bu da bizde biraz sıkıntı. Yani kime ulaşması gerektiği noktasında da bizde az insan var. Yani bakıyorum çevreme, gerçekten yani sporcu yetiştiremiyoruz. Ya bugün elit seviyelik sporcularımıza da bakıyorum. Antrenman, nasıl antrenman yaptıklarını görüyorum. Ya kötü durumda. Şimdi o adamın başındaki adam güya, şimdi o adam dünya şampiyonudur bizde. Onu antrenörler, bir antrenör vardır ama adamın antrenmanına bakıyorum çok kötü. Ama şimdi onun tanıdığı, o sporda ilerlemek isteyen bir sporcu, aa bu adam bunu antrenör ediyor, beni de antrenör eder. Böyle de bir şey var şimdi. Hani sporcunun ulaşacak bir insan sayısı da çok az. Böyle olunca ne oluyor? Adam hani artık ne yapayım diyor, işte bulduğuyla çalışabiliyor. İşte bu da sıkıntı. Bizde az insan var yani. Bu işi gerçekten kovalayan da az insan var. O yüzden yani bu işi kovalayan insan, kuvvet kondisyon alanında ki insanlara çok daha fazla ihtiyacımız var şu an. İyi sporcular yetiştirmek, evet, için. Bu yani çok az bu. Gerçekten bu alanda ilerlemek isteyen insan çok az. Hani ben de şu an bu alanda, kuvvet kondisyon alanında ilerleyen bir insanım. Ben kuvvet kondisyon koçuyu, yani kendim onu demek bana şey geliyor böyle, hani her zaman o kendimi geliştirmemdeki şey var ya, isteğim var ya. O yüzden hani ben, çünkü çok daha iyi seviyelerde insanlarım. O yüzden tabii ki ben bu alanı kendimi geliştiriyorum diyorum ama hani tam böyle ben kuvvet kondisyon koçu falan, hani bunun hiçbir zaman havasını vesaire atmam. Sadece ben bu alanı gelişmek istiyorum. Ülkeme hani değer katmak istiyorum. Çünkü yani şöyle düşünüyorum. Atıyorum tabii ki fırsatlar falan bizim ülkemiz biraz da bu konuda kısıtlı oluyor. Hani bazen olur ya böyle, hani yurt dışına mı gitsek falan, böyle işte birçok insanda beyin gücü çok veririz biz mesela. Kafası çalışan insan hemen yurt dışına kaçmaya çalışır falan. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hani sen ben gidersek de hani bu ülkenin gençlerine kim fayda sağlayacak yani? Çünkü hani bir şekilde biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve insanlara aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden yani bizler de hani gidersek, bizim gibi düşünenler de giderse bu ülkede hani hiçbir şey çıkmaz. İyi sporcular çıkmaz. O yüzden işte o bahsettiğim noktada yani sporculuğun ulaşabileceği insan sayısı da çok az. Eğer sosyal medyada çok fazla takip etmiyorsa vesaire. Çünkü bir de şöyle de bir şey var. Bu tip koçlar genelde bazen sosyal medyada çok aktif olmuyorlar.
Evet,
o da mesela sporcu için sıkıntı olabiliyor. Adam işte nedir? İşini yaptığı için çok o tarafa odaklanmayan, sosyal medyaya sporcularını antren ediyor vesaire. O yüzden bu konuda bizim sporcularımız maalesef biraz zor durumdalar yani, o kişiye ulaşma noktasında.
Evet.
Sıkıntı yok canım.
Hiç kayıt almamış falan diye.
Bir kere başımıza geldi. Kere başımıza
geldi. Ne kadar çekmiştiniz?
1 saat 15 dakika. Oo. Sadece 10 dakikası var. Sonra ertesi gün bir daha konuştuk.
Ondan her kapattıktan sonra böyle bir açıyorum, acaba kaydettik mi?
O ama kötü abi.
Ara ara kontrol ediyoruz.
O kadar geçtikten sonra acı veririz yani.
Evet. Yani dediklerin gerçekten hani maalesef bizim eksikliğimiz, hani senelerdir hani Türk televizyonlarında konuşulan bir konu, Türk futbolu niye gelişmiyor falan filan, hani aslında hani olaylara böyle bakmak lazım, hani bir zincirleme reaksiyon, o da yani sadece Türk futbolu gelişmiyor değil yani. Powerlifter de çok zor gelişiyor, ne bileyim işte tenisçi de zor yetişiyor, yüzme alanında da zor yetişiyor.
Kesinlikle, maalesef böyle. Yani şöyle basit bir örnek verdim, daha geçen gün başıma geldi. Benim işte bir dersimin hocası zamanında Fenerbahçe'nin altyapısında bir antrenördü. İşte sporcuları eğiten mesela. Yani Fenerbahçe dediğin zaman işte dediğimiz gibi Türkiye'nin köklü takımı Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar bir de futbol bize birinci seviyedir yani. Birinci seviyemiz yani. Birinci seviyenin olduğu noktada bile iyi değiliz. Yani en çok önem verilen sporda bile iyi değiliz biz.
Ha, en çok para kazanıldığı için
ya, o evet, biraz o kadar aynen. Bir de yani topluluğa da baktığım zaman hani çok fazla futbola şey var. Diğer sporlar biraz daha böyle geri planda kalabiliyor. Her neyse oraya geçelim. Şey, hoca da örnek veriyordum. Şimdi geçen bir olay yaşadık. İşte bir sınav falan olduk böyle. Şimdi hoca ilk sınav yaptığı zaman çok fazla soru yanlıştı vesaire. Sınıfça bunu dile getirdik. Sonra sınavı tekrar etti. Ben kısa kesiyorum bu arada. İkinci gün aynı sınavı tekrar olduk. Hoca işte hani güya söylediğine göre hataları mesela düzeltmişti. Ama sınava girdiğimiz zaman aynı hatalarla tekrar karşılaştık. Ve işte ben ve arkadaşlarım orada birkaç arkadaşımız, korkmayan birkaç arkadaşımız. Hani hocaya bu hataları dile getirdiğim zaman hocam böyle böyle yani aynı problemleri tekrar yaşıyoruz. Hani sorular yanlış. Bir de matematik işlemi. Yani yanlış. Orada bir rakamın bile farklı olması. Siz de biliyorsunuz ki bütün soruyu alt üst edecektir. Ve hani bir rakam değil, bütün rakamlar yanlış. Şimdi hocaya bunu aktarıyorsun, söylüyorsun. Yani egosundan dolayı adam buna inanmak istemiyor yani. Ve sadece yani tek bir kişi de bunu söylemiyor. Ondan sonra ve hocaya şunu sordum ben. Hocam dedim, bir soru vardı. Hocam dedim, biz dedim hani bu soruda dedim neden bu şekilde yapmak zorundayız? Öğrencinin orada onu yapmak zorunluluğu yok. Senin soruyu doğru verme zorunluluğun var. Çünkü sen soruyu yanlış verdiğin zaman benim niye cevabım orada doğru çıkmıyor? Yani ben orada doğrusunu hesaplıyorum ama senin verdiğin cevap yanlış. Çünkü soru yanlış. Hoca dedim, hocam dedim hani bizi neden dedim bunu yapmak zorunda bırakıyorsunuz? Bunun net bir açıklaması var mı dedim. Hocanın adı ne dedi? Hani beğenirsiniz. Çünkü dersin hocası bu şekilde istiyor. Hani şimdi anlıyor musun? Bu adam benim okulumda senelerdir dersleri giren akademisyen, bak akademisyen yani. İşte bu adam Fenerbahçe'nin altyapısında çalışmış bir antrenör. Şimdi hani benim gözümde bu adam ne akademisyendir ne de antrenördür. Sen bir öğrenciye bunu söyleyebiliyorsan benim yani resmen hani keyfim böyle istediği demeye getiriyor adam bana. Ondan sonra ben de o söylediği kelimenin sonrasında dedim ki hocam dedim ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim dedim. Hatta bu konuyu Instagram'a da taşıdım. Hani çünkü gerçekten de bu tip problemleri çok yaşıyorduk. Hani birçok insanın yaşadığını bildiğim için artık biraz patladım. Ve bunu Instagram'a yaşadım. Zaten orada olaylar iyice büyüdü. İnsanlar da sağ olsun destek verdiler. Çünkü biliyorum insanlar da bu tip çok şey yaşıyorlar. Ama baktığım zaman nedir? Bu adam akademisyendir. Bu adam zamanında Türkiye'nin köklü takımlarının birinde antrenörlük yapmış bir insan. Yani şimdi bu seviyedeki bir insan bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün. Diğer kulüplerde, diğer takımlarda kim bilir neler var.
O çok yüzden profesyonellik dışı bir davranış yani.
Kesinlikle yani olmuyor. Gerçekten sen orada bir eğitimcisin. Hani bizler senden bir şeyler almak için oradayız. Evet. Ama sen ne bize değer veriyorsun ne de bizi doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyorsun. Ha bu arada çok güzel eğitimciler de var. Benim okulumda hayatımı yön veren hocalarım da oldu. İyi ki de onlar oldu, yoksa ben hani açık söyleyeyim okulda 4-5 senem çöptü yani. Birkaç hocam var bu şekilde. Hani onlar da olmasa böyle şey onlar. Samanlıkla iğne aramak deriz ya. Kesinlikle bizim ülkede böyle her bölüm için belli başlı bir şekilde hocalar var diye düşünüyorum. Ama bunlar da işte yani denk gelirse yani denk gelmezse yandım. Bölümün artık çöp. Yani ben rekreasyondan mezun oldum. Şimdi çap yaparak antrenörlüğümden de bu sene mezun olacağım. Şöyle düşünüyorum. Eğer ben çap yapmasaydım, sırf rekreasyondan mezun olsaydım 4 yılım çöptü. Gerçekten bunu çok net söylüyorum. Hiçbir şey öğrenmiyorduk yani. Aynı dersler, aynı konular. Yazık değil mi? 4 sene ya. 4 sene oradaki çocuğa hiçbir şey vermiyorsun sen. Yani işte antrenörlükte dediğim gibi o hocamla denk geldim vesaire. İnsana bir vizyon kattı. İşin nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Gençler dedi, bize bir ışık tuttu. Gençler dedi, bu iş böyle yapılır. Böyle yaparsanız doğru yoldasınız. İşte bu tip hocalar varsa hayatınıza gerçekten renk katabiliyor, vizyon katabiliyor. Fakat bu tip hocalardan da çok bizim ülkemizde maalesef bu biraz önce anlatmış olduğum şekilde hocalar çok fazla. Evet. Sadece benim bölümümde değil, bu bütün bölümler için geçerli. Çok fazla karşılaşıyorum ben de. Birçok arkadaşım onlar da anlatıyorlar. Maalesef bizim ülkemizin böyle bir problemleri var. Öğrencinin eğitilmesinden önce eğitimcinin eğitilmesi gerekiyor. Ondan sonra öğrenciye bunun geçmesi gerekiyor. O yüzden öğrencilerin de bu noktada dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ya çoğu meslekte de böyle aslında. Hepimiz bir yere kadar ilgilendiğimiz konularda buna rastlıyoruz.
Evet.
Ha ne oluyor sonuç olarak? Her şey yavaş işliyor. Hı-hı. Hatta bazen işlemiyor.
Evet.
O işi yapan kişinin de kendine göre sebepler oluyor. Hı-hı. Diyor ki ben çok az maaş alıyorum.
Evet.
Diyor ki ben evimde mutsuzum. Tabii sosyoekonomik sebepler de yatıyor, evet, bunun arkasında.
Tabii.
Zincir oluyor ve ülke olarak çok kötü bir duruma düşüyoruz aslında. Gelişmiş ülkeler arasında girmekte zorluk çekiyoruz.
Her yere sıçıyor ya.
Evet.
Dediğim zincirleme her yere sıçıyor bu durum yani. Her bölüme etkiliyor. Gerçekten kötü bir durum. Bu bizim seviyemizi aşağı çekiyor. Değerlerimizi aşağı çekiyor. İnsanlar birbirine güvenemiyor. Bu spor sektöründe de aynı şekilde devam ediyor maalesef.
Tabii biraz şey oldu. Ara girdi konuştuğumuz patlayıcı güç
kuvvet
ve kuvvet antrenmanlarına. Ama şöyle devam etmek istiyorum. Hani şimdi biz tamam burada bahsettik nasıl uygulanabileceğinden. Hı-hı. Veya arkadaşlar zaten araştırıyor bunları. Ama hani bunların yoğunluğu nasıl olmalı? Bir de şöyle bir durum var. Eğer bu atlet veya şey, evet, takım sporcusuysa, hı-hı, bir hani sezon içi sezon dışı durumu
tabii,
oluyor.
Mutlaka.
Hani bu nasıl uygulanmalı? Hani sezon dışında nasıl, hı-hı, uygulanmalı? Sezon içinde nasıl uygulanmalı? Ondan da bahsedersin.
Tabii ki şöyle, mesela sezon dışı dediğim zaman artık sporcu normal işte maçları vesaire biraz daha azalmıştır. Hatta yoktur yani hemen hemen sezon sonunda. Böyle durumda tabii ki antrenmanın hacmi ve sıklığı genellikle artar.
Evet.
Çünkü sporcunun artık bir sezona, yani diğer sezona hazırlanması gerekiyor. Daha iyi bir performansla. Bunun için ne oluyor? Antrenman sıklığı artar, antrenman hacmi artar. Biraz daha sık antrenman yaparlar. Bu dönemde sporcu ne yapar? O dönemki performansını bir üstüne daha koymaya çalışır ki sezon başladığı zaman o orada hazırlık periyodunda kazandığı performansı sahaya aktarabilsin. O yüzden oradaki asıl önemli nokta sporcunun antrenman hacmini arttırılır, sıklık arttırılır ve devamında bir sonraki sezona hazırlanması, daha iyi bir performansla çıkması noktasında antrenman programları düzenlidir. İşte ne ihtiyaç varsa, maksimal kuvvet mi, işte kuvvet mi, power mı, işte sporcunun o dönemde işte hareket kabiliyeti, işte tekrar testler yapılır, işte test noktası çok önemli. Çünkü sporcudan bir verim, bir şey alman lazım. Yani analiz alman lazım ki görebilirsin sporcum ne durumda. O yüzden sporcuya bir kere test ettim yetti de olmaz. İşte yine hareketlilik testleri, işte hareket kabiliyet testleri, performans testleri, bunların belli dönemlerde yapılması gerekiyor ki sporcu gerilemiş mi, ilerlemiş mi, bunları takip etmek önemli. Sezon içine kaldığımız zaman biraz da işler değişiyor. Sezon içinde biraz da o kuvvet antrenmanları, güç antrenmanları tarafındaki hacim ve sıklık biraz da azalır. Çünkü neden? Sporcunun maç yapma sayısı artar.
Evet.
Asıl artık performansını orada hazırlık periyodunda yüksek hacimler, yüksek sıklıklarda kazandığı performansı artık sahaya aktarması gerekir. Bu o zaman biraz sezon içinde sıklık ve hacim de orada azalıyor. Biraz daha orada şiddet yüksek tutabiliyor. Ve sezon içindeki aslında yapılan çalışmalar da o bahsetmiş olduğum hazırlık periyodundaki kazanılan o verimin korunması aslında. Olabildiğince orada korumak gerekiyor ki sporcunun o kazandığı verimi. Sahaya onları iyi bir şekilde aktarabilsin. Tamamıyla o şeyi de bırakmamak lazım tabii. İşte kuvvet antrenmanlarını, destekleyici antrenmanları. Çünkü işte bu bahsettiğimiz hareket kabiliyeti çalışmaları, bir de şu tip sporcular da olabiliyor. Mesela atıyorum sporcunun hareket kabiliyeti çok iyi diyelim. Fakat kuvvet noktasında eksiklikleri var. İşte güç noktasında eksiklikleri var. Veya sahada hareket kabiliyetinde iyi, kuvvette bir sıkıntısı yok. Fakat işte bu çeviklik, çabukluk, buradaki mekaniklerde falan problemleri var. Şimdi bunların işte yüzdeleri önemli. Sporcunun hareket kabiliyeti iyiyse mesela antrenman programında belli bir yüzdede tutarsın ona. Neydi eksik? Kuvvetli mi eksik? O biraz daha yüzdesi fazla olur. İşte nedir? Saha performansında mı eksik? İşte mekanik problemlere vesaire, koşu mekaniğinde o çeviklik, çabukluktaki durumuna bakarsın. Burada mı eksikliği var? Onun yüzdesi biraz daha fazla olur mesela o yaptığın çalışmalarda. Sporcu bir şeyde iyiyse zaten onu belli bir seviyede tutmak yeterli olabilir. Fakat eksikliklerini orada görmek lazım. Dediğim gibi sezon içerisinde de o kazandığımız verimi, o hazırlık döneminde kendimizi geliştirdiğimiz verimi korumak, onun sahaya aktarılmasına destek olmak önemli. Tamamıyla tabii ki bırakmak da orada bu sefer sporcuyu geri plana itecektir. İşte kondisyonu geliştiyse orada tamamıyla bırakmak belki kondisyonunu geriye doğru çekecektir. Yine kuvvet antrenman noktasında da o şekilde. Off sezon ve on sezonda böyle bir aslında kısaca değerlendirme yapabiliriz.
Yine çok hani akıllarda takılan bir soru. Sen biraz başta değindin. Sahada hızlı olmak. Hani baktığımızda şimdi sporlara göre değişiyor. Hani sen basketbolda örnek vermiştin. Evet. Ki yani aynısı benim de yaşadığım bir problemdi. İşte mesela ben kendimde örnek vereceğim tekrar. Ben uzun sprintlerde daha iyiyimdir. Çünkü gittikçe hızlanırım. Ama basketbolda baktığında aslında senin sprint atman gereken özellikle oyun işte yarı sahaya döndüyse
3 metre. 5-10 metre dedi belki evet.
3 metre 4 metre bile kesinlikle. Yani o kadar bile değil. Ve hani yol da şöyle bir önünde oyuncu da olacak hani.
Kesinlikle.
Ve hani benim o kısa şeyde hızlı olmam gerektiği için antrenörüm beni o yönde çalıştırıyordu. O yönümü geliştirmeye çalışıyordu. Şimdi baktığımızda hani bu futbolda daha uzun bir mesafe, Amerikan futbolunda daha uzun bir mesafe.
Değişebilir kesinlikle.
Sen hani bu konuda neler söyleyebilirsin? Sahada daha hızlı olmak konusunda.
Şöyle mesela ben de biraz sprint konusunda da bu aralar şey yaptım böyle mekanizmi falan geliştirdim.
Çalışıyorum.
Öğrenmeye çalışıyorum aslında. Tabii ki uzman değilim kesinlikle. Bu konuda uzman olan birçok insan vardı. Ben ne yapıyorum? Orada kendimi geliştirdim. Bahsettim ya başladı. Yeni şeyler öğrenmek istiyorum aslında. Çünkü neden? Bahsettiğimiz gibi sporcu bize geldiği zaman yani ona katabileceğim daha fazla şey olmalı noktasında çalışıyorum. Senin de dediğin gibi mesela basketboldan gittik oradan örnek vereyim. Şöyle düşünelim. İki tane sporcu var. Şimdi top 5 metre 10 metre uzaklarında diyelim. Şimdi burada ne önemli? İvmelenme. Yani o sporcunun o sprinte hangisi daha hızlı kalkabilirse aslında o topa o çok önce ulaşabilir. Şimdi basketbolun çok uzun mesafe bir yani 100 metre koşmasına hani gerek yok. Çünkü hiçbir zaman o şekilde lineer bir şekilde koşmayacak o adam. O yüzden ne dedik? O 5 metrede topu yakalayabilmesi için ivmelenmesini o çıkış, o patlayıcı patlayıcılık noktasında kendini geliştirmesi gerekiyor. O yüzden o sporcunun nedir? Hani maksimal mesela 20 metrede de hep böyle çalışmalar yapabilir. Çünkü neden? Zaten sporunun gerektirdiği fazla uzun mesafe lineer bir sprint yapmasının gerekiyor. İşte oradaki iki sporcu da o topu kapma noktasını ayıracak en büyük farklardan bir tanesi olabilir. Oradaki ivmelenmenin hangisinin daha hızlı oldu, hangisi daha çabuk topu yakalayabildi. Çünkü orada alıp topu gidip belki basket atacak.
Evet.
O yüzden mesela NFL'de nasıl oluyor? Biraz daha uzun sprintlerde atabiliyorlar. Bazen ne oluyor? Hemen hop yakalıyorlar vesaire. Ama baktığımız zaman NFL'de daha uzun bir sprint görebiliyoruz. Fakat şu faktör de çok önemli. NFL'de ne var? Top var.
Evet.
Futbolda ne var? Top var. Şimdi bir topsuz sprint var. Hı hı. Bir de toplu sprint var. Şimdi ikisini de çalışmak gerekiyor.
Evet.
Mesela bir tabii ki işte DK Metcalf'tan falan bahsettik. Yani sprint mekaniğine baktığımız zaman da yani lineer koştuğu zaman inanılmaz bir mekaniği var. Şimdi tabii ki bir futbolcunun bir sprinter gibi bir mekaniğe sahip olması biraz zor. Çünkü nedir? Hani çok böyle çeviklik, çabukluk hareketleri de çok fazladır. Lineer çok fazla koşmaz. Fakat oradaki mekanikler de eğer sporcu da çok kötüyse onları bile düzeltmek, o bahsediyorduk ki enerji kaçakları.
Evet.
Bunları önleyeceği için direkt sporcunun hızında bir yenilenmeye, iyileşmeye sebebiyet verebilir. Bir de bu neye çıkıyor? Yine test etmeye çıkıyor aslında sporcuyu. Problemleri varsa o bahsettiğimiz işte mesela mobil olması gereken eklemlerin bile mobil olmaması. Şöyle düşünün, bir sprint alacağız. Nedir? Kalsiyum fleksiyonuna gelmesi lazım. Şimdi hip fleksiyonlar gerginse ne olacak? Çekemeyeceksin. O fleksiyonu yapamayacak kaslar. Gergin. Onların optimal seviyede olması gerekiyor. İşte bunlar da çok önemli. Bunlar oradaki mekaniğin geliştirilmesi o direkt sprint hızına burada fayda sağlayabilir. Tabii ki ekipmanlar vesaire de önemli. İşte ayakkabıları vesaire. İşte sporcu mesela şeyse hani futbolcu ne de krampon giyer. Sen şimdi bunların da göz önünde bulundurman lazım. İşte hangi sahada oynuyor? Yapay çim mi? Yoksa orijinal çim mi? Doğal çim mi? Bunların da göz önünde bulundurması gerekiyor. Antrenmanlarda ona göre, gerekirse ona göre ayakkabı, antrenmanda da sprint çalışırken ona göre ayakkabı kullanılması vesaire gerekiyor. Bunların hepsi aslında büyük faktörler. Dediğimiz gibi sporcunun analizini öncelikle yapmamız gerekiyor. Bakmamız gerekiyor işte bu sporcu kaç kere sprint atıyor, ne kadar mesafede sprint atıyor. Bunlar da çok önemli.
Evet. Ya yanlış hatırlamıyorsam bir NBA etkinliğinde John Wall'la Usain Bolt'a toplu sprint attırıyorlardı. Hı-hı. Sahanın bir, işte bir ucundan öbür ucuna, hı-hı, kadar. Hani John Wall öyle bir ivmeleniyordu ki Usain Bolt arkada kalıyordu. Hani.
Evet, evet.
Orada dediğin gibi yani o mekanik fark, toplu sprint ve normal sprint arasında çok büyük bir fark.
Kesinlikle.
Var.
Kesinlikle. Şey de var mesela, Cristiano Ronaldo ile bir tane sprinteri karşılaştırıyorlar. İzlediğiniz mi bilmiyorum. Şimdi lineer baktığımız zaman sprinter Ronaldo'yu geçiyor lineerde testte. Ama iş çevikliğe geldiği zaman Ronaldo o minik adımlar böyle tık tık tık, evet, hemen dönüşler, seri dönüşler falan orada sprinterin o lineerdeki hızı Ronaldo'ya göre bu sefer işe yaramıyor. Evet. Neden? Çünkü Ronaldo o kadar alışık ki onlara. O sahada o kadar fazla onları yapıyor ki veya antrenmanlarda o kadar fazla onları yapıyor ki tık tık tık nasıl dönmesi, hani nasıl oradan çabuk dönmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Oradaki enerjisini çok verimli kullanıyor. İşte o yüzden bunu aynı zamanda mesela dediğimiz gibi eğer futbolcu bir madde var orada topla oynuyor. Ona da yönelik bu sprintleri yapması lazım. Sadece hani direkt lineer sprintler vesairedir. Orada işte çeviklik, çabukluk da çok önemli.
Evet.
Onların da yine sprint içerisine yerleştirilmesi,
simüle
gerekiyor.
Simüle etmesi önemli zaten. Tabii, performansını arttırmasını bekliyorsa saha içinde.
Aynen.
Dediğin gibi.
Yani genel yeteneklerin yanında o spesifik yetenekleri de çalışmak önemli kesinlikle. Spora süper. Evet.
Yine konularımızın sonuna geldik. Yine konuları bitirip sorulara geçmeden önce kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerinden bahsetmek ister misin?
Tabii ki, tabii ki. Öncelikle tabii biliyorsunuz bir ekibimiz var. Orada yaptığımız çalışmalar var. İşte orada da insanlara değer katmak, işte bilgilendirmek. Biz bilgilendikçe onları geliştirmek. Aynı zamanda markamızı da geliştirmek. Tabii ki burada markamız adına birçok hedefimiz var. İşte şimdi yeni kitaplarımızı vesaire çıkacak. Onları piyasayı sürmek. Devamında ben kendim kişisel olarak önceki bir okulumu bitirip oradan belgelerimi alıp bunun yanında ekibimize de kendi yerimizi de açmayı düşünüyoruz. Tabii ki böyle bir şeyi gerçekleştirirsek de benim sporculara erişmem biraz daha kolay olacak.
Evet.
Sporcu yetiştirebilme konusunda onlara daha fazla da bilgi tecrübemi aktarabileceğim. Çünkü bir yerim olacak. İşte sporcumu rahatlıkla geldikleri zaman çalıştırabileceğim bir alanım olacak. Bu noktada da yani önümüzdeki hedeflerde dediğim gibi okulumu bitirmek, ondan sonra biraz daha işlerimizi büyütmek. İlerleyen seviyelerde tabii ki insanlara inşallah bu şekilde değer katmaya, bilgilerimizi aktarmaya, biz tabii ki kendimizi geliştirme, yani geliştirme konusunda geri plana atmamaya, her zaman geliştirmeye devam ederek aslında bir yön gösterici, vizyon katıcı bir insan olmak istiyorum. Yani benim alanımda işte çok fazla gençler bana soruyorlar, abi işte ben bu alanda gelişmek istiyorum, neler yapmam lazım, nasıl hani çalışmalar yapmam lazım, hangi kaynakları takip etmem lazım, çünkü gençlere de üzülüyorum yani. Evet. Çok fazla yani görebilecekleri şeyler yok. İşte dokunmak istediğim nokta da bu ilerleyen zamanlar. Daha fazla insana ulaşıp bu insanlara katkı sağlamak. Çünkü dediğim gibi yani bu konuda çok eksiğimiz var. Bu ülkenin gençlerinin buna ihtiyacı var. En azından doğru yolu göstermeye. Yoksa şarlatan çok fazla bizim ülkemizde, fitness alanında da öyle. Yani şarlatan olmak kolay ama bu işi harbici yapmak zor. Emek ister. O yüzden ben de bu emeği insanlara katmak istiyorum yani vizyon olarak.
Gerçekten çok güzel konuştun yani. Bu kadar şeye sorma. O zaman Instagram sorularına geçiyorum.
Evet.
Bir kere öyle 100'den fazla soru geldiği için hepsini alamayacağız. Yani bu 10 tanesini falan arasından derledim.
Konumuzla da böyle ilişkili, evet, olduğunu düşünüyorum.
Abi öncelikle sormak istediğim soru.
Hocam konsantre bir
konu çıkar. Yok, daha da egzantik bir soru. Emre kaşlarını alıyor musun?
Oo.
Konumuzla çok alakalı.
Alıyorum abi, aynen.
Neyle alıyorsun? Öyle. Ona yöntemini.
Onlarla ilgili şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim. İşte zamanında gittim kuaföre, böyle şeydi. Erkek bayan böyle yan yanaydı. İşte gidiyordum. Orada işte hani kaş alımı falan da yapıyorlardı. İşte bir gün dedi, ya dedi hani kaşlarımı düzeltelim falan. İyi dedim, tamam düzeltin. Ondan sonra yaptığı lafı hoşuma gitti böyle. Ya dedim hani iyiymiş, tamam. Ondan sonra birkaç kere gittim böyle yine aynı şekilde. Ondan sonra dedim ya dedim bunu ben de yaparım dedim. Gittim abi şey yani işte kozmetikçiler var ya. Bir tane kaş makası aldım böyle. Bir tane cımbız. Ha dedim bunu ben yaparım, ne olacak dedim. Ondan sonra öyle ara ara alıyorum işte. Güzel soru. Hiç beklemiyorum yalnız.
Özel bizde diyor çok makarası. şimdi bir diğer soru, pull up olmadan sırt olur mu?
Şöyle söyleyeyim, ya mutlaka gelişir tabii ki, çok fazla egzersiz var yani, gelişmez diye bir şey yok ama hani benim için mesela performanstan falan da bahsettik ya, mesela birçok testi pull up'ta çok kullanıyorum. Mesela ben sporcularda da olsun, sedenter bir insan bana geldiği zaman da hani bir pull up performansını görmek isterim mesela, çünkü kendi vücut ağırlığını yukarı çekmesi birçok şeyin göstergesi olabilir üst vücutla ilgili. O yüzden bence bir antrenmanın önemli bir noktası, benim mesela ana egzersiz üst vücuduna çekiş. Ana egzersizimdir. Oradaki performansımı arttırmak benim önceliğimdir mesela. O yüzden bence bir antrenman programının olmazsa olmazı pull-up varyasyonu, işte tutuş, neutral grip, supinated grip, pronated grip, bunların farklı varyasyonlarını da kullanarak bence herkesin geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün askere bile gitseniz illaki size pull-up çektiriyorlar yani. Evet. İşte özel kuvvetler vesaire. İşte takip edip, ben de seviyorum böyle takip etmeyi. Çok ciddi testler var. Pull-up da bunlardan bir tanesi. O yüzden yani eski zamanlardan bile aslında çok çok kullanılan bir egzersiz. Benim antrenman programımın ana egzersizi yani. O yüzden bence mutlaka, tabii ki dediğim gibi gelişir. Fakat böyle faydalı bir egzersiz varken ben kullanılması gerektiğini düşünüyorum.
Ağır sağlamda koç olmasaydı hayatını nasıl yönlendirmeyi düşünürdü diye bir soru gelmiş.
Güzel soru gerçekten. Dediğim gibi zaten yani alanım buydu. Ben şöyle katılmıştım ağır sağlama. Ben de işte Yüksel'le tanışıyordum o zaman, Furkan'la tanışmıyordum. YouTube'da videolar çekmeye başlamıştım. İşte yani öğrendiğim bilgileri bugün nasıl yapıyorsam o zaman da aktarmaya çalışıyordum. Ondan sonra işte yarışma vesaire derken Furkan'la tanıştık. Ondan sonra dedi yani böyle güzel işler yapmaya çalışıyorsun, hani birlikte yapalım. Beyinlerimizi birleştirelim. Yüksel de bizim beslenme tarafımızda. O şekilde. Yani aslında yapmış olduğum işi ben yine yapmaya devam edecektim. Antrenör olma noktasında, kendimi geliştirme noktasında ve yine hani insanlara yardımcı olma noktasında çalışmalarımı devam ettirecektim diye düşünüyorum.
Yine güzel bir soru. Bu sporu daha bilinçli yapabilmek için hangi kaynakları önerebilirsiniz? Hani bugün bütün yakındığımız, dile getirdiğimiz şeylere.
Evet. Ya şöyle mesela benim ana kaynaklarım, tabii ki şöyle de bir şey var. Yani bir araştırma yapmak istediğim zaman işte aklıma bir şey geliyor işte. Çok basit, squat falan dedik bugün. Hani squat'la ilgili mesela bir araştırma yapmak istiyorsun. Bunu yapabileceğim belli araştırma siteleri var mesela. Google Academic, PubMed, ResearchGate. İşte bu tip araştırma siteleri mevcut. Yani merak ettiğiniz bir konuda bu tip araştırma sitelerinde mesela keywordler yazarak işte sallıyorum deadlift, İşte mesela bilateral stretch, işte böyle keywordler, çünkü oraya o keyword yazdığın zaman sana o keywordün geçtiği tüm araştırmaları sunuyor sayfalarca böyle. Hatta yanlardan falan böyle tarihleri seçersiniz. İşte atıyorum 2010 ile 2020 arasında bu keywordde olan araştırmaları işte sana orada sunuyor. İşte bu noktada NCAA var, işte kuvvet kondisyon birliği. Orayı çok takip ediyorum. Onların da kendi dergileri var online. NSA Journal yazdıkları zaman direkt onun da sayfasına ulaşacaklarını düşünüyorum. Bana da bu konuda bu arada çok soru geliyordu. Yani Türk kaynak yok, onu söyleyeyim. Yani Türk kaynak bu arada benim çok sevdiğim hocalarımın çevirdiği şu an bazı kaynaklar var. Hani daha bunlar da yeni yeni piyasaya girmeye başladı. Sağ olsunlar, çok önemli insanların kaynaklarını çevirmeye başladılar. Oradan da bir destek var şu an, fakat yani Türk kaynak yok, onu ben söyleyeyim. Araştırma yapmak istiyorsanız mecburen İngilizce kaynakları bu bahsettiğim yerlerden araştırabilirler. Yani bu arada ekstra bir ekleyeyim, internet üzerinden de işte Instagram'ı çok fazla kullanıyoruz. Orada da çok fazla araştırma paylaşan insanlar var. Evet. Onları da böyle biraz araştırırlarsa zaten bir tanesini takip ettiği zaman
hepsi öneriliyor.
Hepsi öneriliyor yani vesaire.
Sport Sport yani, takip ettiği zaman.
Yani çok şey yapıyor ya. Evet. Hani çok fazla karşılarına çıkacaktır. Buralardan da yardım alabilirler diye düşünüyorum.
Diğer bir soru. Emre abi sabah erkenden yatağından kaldıran şey nedir? Hedefleri neler?
Süper. Güzel bir soru. Evet. Şöyle yani şu şekilde oluyor. Yani çalışmaya başladığın zaman artık bir süre sonra böyle zaman da yetmeyebiliyor veya hani belli başlı işlerini böyle sabah hemen erkenden halledip işte ondan sonra öğlen antrenmanına gidip işte yemeğini ye vesaire akşam gel işin varsa tekrar çalış vesaire. Ya yani şöyle hayallerim ve hedeflerim varsa artık bazı şeyleri bir kenara itmen. Örneğin gidip bir arkadaşlara her zaman takılmaman ne bileyim mesela bahsettik ya oyun vesaire oynarım ben arada. Mesela bir aydır oynamıyorum. Çünkü neden? Bu ara yoğunum. Biraz daha fazla işim var. Şimdi onlardan bir feragat etmem aslında. Ödün vermem gerekiyor. Hayallerin, hedeflerin varsa bu tip şeyler bence yapılması gerekiyor. Daha fazla kendini geliştirmek istiyorsan zaman ayırman gerekiyor. İşte benim kendimi geliştirmek istediğim birçok nokta var. Hala mesela İngilizce seviyem çok iyi seviyede değil. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bir yandan kendimi eksik gördüğüm konular var. Her gün mutlaka kendi alanımla ilgili bir şeyler okumaya çalışıyorum. Ve şöyle bir örnek söyleyeyim. Ben bu işlere ilk başladığım zaman kendime şunu söyledim. İşte lise sonlarda falanım o zaman. Dedim ki, ya Emre dedim, bundan sonra dedim, her gün dedim, sevdiğin işte kendini geliştirmek istediğin şeyde bir şeyler oku. Kendine her gün en ufak da olsa bir şey kat. Koşmana gerek yok. Yani sürünerek gitsen bile yeter. Her gün ufak ufak bir şeyler öğren. Kendine bir şeyler kat. Yemin ediyorum. Bunu çok samimi söylüyorum. Bunu yapmaya başladığımdan beri hayatım değişti. Çünkü düşünsene her gün kendine ufak da olsa bazen çok bazen az. Çünkü her şeyi aklında tutamıyorsun.
Evet.
İşte notlar alıyorsun vesaire. Yani evde böyle sayfalarca notlarım vardır. Yani. Tabii ki hepsini aklında tutamam ama öğrenmek için yazmışımdır hep vesaire. Bunlara bir şekilde senin beynine işleniyor. Ve yıllarca bunu topladığın zaman düşünsene 30 yıl bu şekilde yaptığını. Gelebileceğin o başladığın noktadan, o kararı verdiğin noktadan 30 yıl sonra geleceğin noktayı düşünür müsün yani?
Evet.
İnanılmaz bir seviyeye çıkarsın. O yüzden bu kararı verdim. Hiç unutmam o sözümü. Kendi kendime söylemiştim böyle. Dedim bundan sonra dedim ben her gün ufak da olsa dedim. Bir şeyler çalışacağım, bir şeyler öğrenmek için okuyacağım dedim. Ondan sonra hayatım değişti gerçekten.
Besyo okuyacak arkadaşlara tavsiyelerin neler diye bir soru gelmiş.
Güzel, evet. Bu konuda da ben de çok fazla soru alıyorum. Zaten biraz önce de bu konuyla ilgili aslında çok değindik. İşte akademisyenlerden bahsettik vesaire. Öncelikle şunun bir farkına varmak lazım. Bir kere bu bölümü bilin. Yani bu bölüme girdiğiniz zaman bu bölümün bir bilim olduğunun farkında olmak gerekiyor. Bilim olduğunun farkında olduğunuz zaman bu neyi getiriyor? Bir kere güncel araştırmaları takip etmek, kendini her zaman geliştirmen gerekiyor. Yani ben bildim demem gerekiyor. Bugün bildim dediğin şey yarın değişebilir. Hani bir araştırma çıkıyor mesela, yarın o araştırmayı çürüten bir araştırma daha çıkabiliyor. O yüzden ne yapman gerekiyor? Güncel, hangi konuda ilerlemek istiyorsan o konuyla ilgili araştırmalı okuman, kendini geliştirmen, bunu sürdürmen çok önemli. Yani verebileceğim en büyük tavsiye olur. Durmayın, kendinizi her zaman geliştirmeye çalışın. Hem kendinize hem de başka insanlara da değer katmaya çalışın. Çünkü bu da problem. Adam atıyorum gerçekten bilgi seviyesi olarak iyi bir seviyede var benim böyle arkadaşlarımda. Fakat bunları kimseye vermiyorlar. Yani kendine aslında saklama veya vermeyi bilmiyor. Bunu da öğrenmek lazım. Yani o bilgiyle sen mezara gitsen ne olur, olmasan olur diye veya o bilgini kimseyle paylaşmadığın zaman senin ne kadar bilgili olduğunu da insanlar göremiyor ki. Çünkü hani bir şey yapmıyorsun, insanlara bir şey katmıyorsun. O yüzden bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bilgiyi kendilerine olabildiğince saklamasınlar.
Başka bir soru, powerlifting antrenmanı yaparken halterde eklersek nasıl bir yararı olur diye.
Yani ben mesela powerlifting döneminde eklemedim. Çünkü orada ama ben ekleseydim. Ya evet uygun değil ama eklenebilir fakat hani çok çünkü güç çalışmaları sonuçta mutlaka hani belki araştırmak lazım tabii bunu. Mesela şu kafama göre de bunu söyleyemem. Hani mesela şöyle bir araştırma yapabilir. İşte powerlifting sporcularında olur mesela bu. İşte atıyorum bir kısım antrenman programında power clean ekler, bir kısım eklemez. Mesela buradaki farklılıklara falan bakılır. Evet. Öncelikle tabii ben bunu şu an kafamdan söylemem, bir var mıdır da bilmiyorum, bir araştırmak lazım. Araştırmasının yapılması gerekiyor. Hani belli bir miktarda eklenebileceğini düşünüyorum. Çünkü gücünü arttıracak çalışmalarda bunda faydalı olabilir. Olmayabilir. Dediğim gibi araştırmak lazım. Ama eklenebilir. Şeyini iyi ayarlamak lazım. Çünkü oradaki senin amacın squat bench deadlift'teki maksimal kuvvetini arttırmak olduğu için sen şimdi bu tarafı da kayarsan bu sefer oradaki şeyi de geriye itebilirsin. O olanı çok iyi ayarlamak lazım. Ama bence hani öğrenme amaçlı olsa bile hani insanın o çalışmaları bence öğrenmesi güzel olacak diye düşünüyorum.
Yani yanlış hatırlamıyorsam 5x5 Texas metotta Power Clean'de var.
Var ha. Ya ben uygulamadım ama dediğim gibi. Evet. Belli bir seviyededir ama çok fazla değildir diye düşünüyorum. Yani
normal snatch veya clean and jerk yapman zaten teknik kabiliyet ve hani ki zaman alacak falan. Çok, şimdi çok. Seni de alıkoyabilir ana şeyinden. Kesinlikle. O şekilde zarar götürsün de olabilir.
Ya şöyle örnek vereyim kendimden. İşte ben clean çalışmaları vesaire öğrenmek için uzun zamandır çalışıyorum. Yani şu an işte tabii ki her zaman daha iyi olabilir. Yani şu anki seviyemi bile ben neredeyse bir senedir çalışıyorum yani sürekli. Bir de ona her zaman çok da vakit ayıramıyorsun. İşte farklı antrenman yöntemleri vesaire deniyorsun. O yüzden yani belli oranlarda öğrenmek, antrenman programını koymak bir halterci da olmasa da çünkü ana hedefinden seni biraz uzaklaştıracaktır. Çalışılabilir. Dediğim gibi faydalarını vesaire araştırmak lazım.
Son benim bir tane hiç anlamadığım bir soru gelmiş. O yüzden soracağım. Hocam sen neden old school antrenman yapmıyorsun?
Bana şey geliyor böyle. Hocam diyor böyle neden sen farklı çalışıyorsun? Aslında
body yapmıyorsun.
Evet. Bir şeyden geliyor. Yani bizim ülkemizde o vücut geliştirme sektörü öyle bir aura yaratmış ki böyle ele geçirmiş bütün sektörü. Ya ben de öyle başladım çünkü. Çok iyi biliyorum o sektörün içerisini. O yüzden hani benim yapmış olduğum böyle plyometrikler, işte power çalışmaları vesaire insanlara biraz farklı geliyor. Burada yatan şey de aslında biraz araştırmamak. Şimdi ben ne yapıyorum? İşte bu dünyada bu iş nasıl iyi yapılıyor? Biraz onları öğrenmeye çalışıyorum. İşte programlamada ne kullanırsam benim gücümü, kuvvetimi iyi bir şekilde arttırır, bana bir şey katar. O yüzden yani o adamla ne görüyor? Şimdi salonda bir gidiyor. Herkes vücut geliştirme. Herkes kollarını şişirmeye çalışıyor işte. Göğsünün arasını da doldurmaya çalışıyor falan böyle. Biliyorsun böyle muhabbetleri. Öyle bir şey yok bu arada. işte yani şimdi böyle bir ortamda olduğun zaman da ya hani görüyor böyle video. Ya bu adam ne yapıyor ya diyor. Anladın mı? Yani ona da aslında şey yapmıyorum. Çünkü adam öyle bir ortamda antrenman yapıyor ki daha ilerisini göremiyor. O yüzden hani nedir? İnsanlar artık biraz daha işin farklı boyutları olduğunda ben göstermeye çalışıyorum. Tabii farklı geliyor insanlara ama işte oradaki bir artık ayrım yapmamız lazım. Evet. Çünkü öyle bir yani alt gözüyle bakıyoruz ki sanki bu dünyada başka hiçbir şey yok kafasında bakıyoruz. Bu yanlış. O yüzden artık bir şeyleri farklı göstermemiz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Artık farklı antrenman sistemlerinin, antrenman metotlarının olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ya bu şekilde.
Soruları da bitirelim artık. Yeterince tabii ki hepsine de vaktimiz yetmeyecek. Evet, yani tekrardan.
Bayağı da zaten aslında birçok soruya belki de şeyde cevap
verdik. Programın içinde cevap verdik. Evet.
Değil mi? Evet.
O yüzden zaten o aldıklarımdan da şey yaptım.
Süper, süper.
Abi bugün geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tekrardan. Ederim. Gerçekten çok güzel konuştun. Çok güzel noktalara değindin. Çok özellikle eğitim problemleri yani antrenör eksikliği gibisinden.
Evet.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.